Öncelikle Bigu konusunu konuşalım. Bildiğiniz gibi Qigong toplumunda çeşitli farklı durumlar ortaya çıktı ve insanlar bunun hakkında konuşamıyor. O durumlar olağanüstü güçler mi ya da bir kişinin seviyesi mi yükseldi ya da durum kaçınılmaz olarak mı, böyle veya ne olursa olsun bunu açıklayamıyorlar. Bigu bu durumlardan biridir, bu yüzden onun hakkında konuşalım. Bigu gibi bir fenomen insan toplumunda vardır. Sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de vardır. Sadece uygulayanlar arasında değil, uygulayıcı olmayanlar arasında da vardır. Neden uygulayıcı olmayanlar arasında da böyle bir durum var? Bu onların doğuş kalitelerinden ve öncesinden beraberlerinde getirdikleri şeylerden dolayıdır. Gazete haberlerinden bildiğiniz gibi, yıllar boyunca yemek yemeyen insanlar var. Ve bunlar sadece bir iki vakayla sınırlı değil. Bizim ülkemizde böyle pek çok vaka var. İster inanın ister inanmayın onlar gerçekten yemiyorlar. Elbette ki bazı insanlar bir günün varlığını görmeyi reddediyor ve ona baktıklarında bariz bir şekilde onu reddediyorlar. Uzay araştırmaları yapan departmanlar da bu yönde araştırmalar yaptıklarını söylüyorlar. Yani bu fenomen vardır. Bu durum hem bizim ülkemizde hem de yurt dışında rapor edilmiştir. Şiolyan toplumunda Bigu garip bir şey değildir. Bigu konusunda bazı insanlar uygulamalarının bu aşamadan geçmesi gerektiğini söylerler. Bazıları da kişinin seviyesindeki bir yükselişin tezahürü olduğunu söyler. Ve bazıları da onun vücudu temizlediğini söyler. Bazıları da onun olağanüstü bir yetenek veya beceri olduğunu. Size bunların hiçbiri olmadığını söyleyeyim. Hiçbiri değildir. Peki o zaman nedir? O aslında uygulayıcılar tarafından özel durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu kadar basittir. O zaman hangi durumlar altında bu yöntem kullanılır? Bildiğiniz gibi günümüzdeki uygulayıcıların arasında dağlarda ve ormanlardaki kişilerin dışında sıradan insanlar arasında veya tapınaklarda veya diğer ortamlarda uygulama yapan uygulayıcıların büyük çoğunluğu onu kullanmaz. Çünkü o direkt olarak bir kişinin yaşam koşullarıyla alakalıdır ve tarihi sebepleri vardır. Bildiğiniz gibi dinlerin kurulmasından önce antik Çin'de bir baraka inşa edip orada yalnız başına uygulama yapan ve uygulama yapmak için bir mağaraya tırmanan pek çok uygulayıcı vardı. Bazı insanlar bir mağaraya tırmanırdı ve bu mağara uçurumun ortasındaydı. Oraya tırmandıktan sonra ipi keserlerdi. Eğer uygulamalarını bitiremezlerse hiçbir şekilde aşağı inemezlerdi. Orada hiçbir şey yoktu. Oraya girdiklerinde yemeksiz ve susuz orada kalırlardı. Eğer uygulamada başarıya ulaşamazlarsa susuzluktan ölürlerdi. Eğer uygulamada başarıya ulaşamazlarsa açlıktan ölürlerdi. Bir düşünün, pek çok insan bunu yaptı. Böyle çok örnek vardır. Bu durumda bu şartlar altında uygulama yapan bir kişi için yiyecek bir problem haline gelir. Bu yüzden o kişi böyle bir yönteme başvurmazsa açlıktan ölürdü. Yani o böyle bir ortamda ve şartlar altında kullanılan bir şölyan yöntemidir. O hiçbir şekilde bir yetenek değildir ve uygulama sürecinde gerekli bir adım da değildir. Durum hiçbir şekilde böyle değildir. Şu anda bazı insanlar bunu olağanüstü bir güç veya yetenek olarak ele alıyor. Hatta bazı insanlar, bazı Qigong ustaları yardımcı ruhlarını geliştirdikleri için onlar bile sahip oldukları olağanüstü yetenekler konusunda nasıl ortaya çıktıkları ve ne durumda oldukları hakkında net değiller. Bu Qigong ustaları bunların hiçbirini kendileri de bilmezler. Bildikleri tek şey hastalıkları iyileştirebildikleri. Biraz yetenekleri olduğudur ama açıkça konuşmak gerekirse o bir parça yetenek bile kendilerinin değildir. Ruhlar tarafından ele geçirilenler de böyledir. Onlar da hiçbir şey bilmezler. Aslında elbette şu anda Bigu'yu toplumda geniş çaplı yayan insanlar var. Bunun sonucunda pek çok insan hastanelik oldu ve hayatları riske atıldı. Böyle oldukça fazla durum var. Kim Bigu ile bir sonuca ulaşabildi? Bana oruç tutmaya devam eden bir kişi gösterin. Binden fazla kişi bir seminere katılıyor ama arasından kim Bigu'yu sürdürebiliyor? Birkaç günlük açlık çekiyorlar ve kendilerini iyi hissetmediklerini görüyorlar. Ardından tekrar yemeye başlıyorlar. Herkese söyleyeyim. Herkese bunun sadece çok özel durumlar altında kullanılan bir Shulian yöntemi olduğunu söyleyeyim. Ve bu Shulian yöntemi sıradan insan seviyesinin ötesindedir. O zaman eğer bir Qigong ustası ona halka açık bir şekilde yayıyorsa o aslında faya zarar veriyordur. Sıradan insanların prensiplerine müdahale etmektedir. Bu yüzden de o bir şeytandır. Herkes şunu bir düşünsün. Bu sıradan insanların yaşadığı yoldur. İnsanların bu şekilde yaşamalarına izin verilmiştir. Eğer insanların hepsi yemeği bıraksaydı, onlar insan olurlar mıydı? Diyelim ki binlerce insan geniş çaplı bir Bigu seminerini tamamladı ve yemek yemeyi bıraktı. ülkedeki herkesin yemek yemeyi bıraktıklarını değil, sadece Gongzhou bölgesinde herkesin yemek yemeyi bıraktığını düşünelim. Sabah işe yetişmeye çalışırken yemeğinizi hazırlamak zorundasınız. Bir sabah çayı içmek için bile zamana ihtiyacınız var. Ve şimdi yeterince uyuduktan sonra sadece gazetenizi alıp doğruca işe gidebilirsiniz. Bu durumda tarımsal ürün yetiştirmeye de gerek kalmazdı. O zaman çok fazla toprak olurdu. Onu istediğiniz gibi kullanabilirdiniz. İstediğiniz gibi ev inşa edebilirdiniz. İstediğiniz yere. Tarım da yapmanıza gerek kalmazdı. Bu sizi pek çok dertten kurtarırdı. Bu en büyük sorunu da çözerdi. Eğer yemek yemek zorunda değilseniz, o zaman belki de tuvalete de gitmenize gerek kalmazdı. Bir düşünün. Bunun meydana gelmesine izin verilebilir mi? Hayır, verilemez. Onlar sıradan insanların durumuna böyle bir zarar verdikleri için bu kaçınılmaz olarak ciddi sonuçlara neden olur. Pek çok insanın hayatı riske atıldı. Pek çok insan açlıktan ölüyormuş gibi hissetti. Bir düşünün, sadece bir uygulayıcı böyle bir şey yapabilir. O kişinin kendisi oraya merakından gitti. Bir şey elde etmek istedi ve Bigu ben de Bigu yapayım dedi. Ama siz sıradan insanların takıntılarından hala vazgeçmediniz. Siz 7 duyguyu ve 6 arzuyu bırakmadınız. Sizin hala her türden yiyeceğe takıntınız var. Ete, yumurtaya, tavuğa, balığa ve diğer yemeklere. Siz bu durumda Bigu yapmaya kalkışabilir misiniz? Pekala, gidin ve Bigu'ya başlayın. Eğer o usta sizin vücudunuza gerçekten bir şey yerleştirirse, Bigu yapmanızı sağlarsa, siz bunu görür görmez. Eğer yiyecekleri düşünmezseniz o kadar kötü değildir. Belki birkaç gün bunu sürdürebilirsiniz. Eğer et yemeyi veya canınız başka bir yemek isterse ondan bir parça yemeği denersiniz. Ama yer yemez kusarsınız. Onu yer yemez kusarsınız, yiyemezsiniz. Yemeği dener denemez kusarsınız. Ve bu da sizi gergin bir hale getirir ve korkarsınız. Yemek yiyemiyorum, bana kötü bir şey mi olacak? Nasıl böyle yaşayabilirim? Korktuğunuz anda iş bitmiştir. Çünkü o sizi bir uygulayıcının yüksek seviyeli standartlarında tutmalıdır. Bu yüzden o bir anda biter. Ama aynı zamanda yemek yiyemezsiniz. Ve bu durumda da sizin hayatınız tehlikeye girer. Bu kişi uygulama bile yapmamaktadır. Ona bunu neden öğretiyorsunuz? Aslında bu tür şeyler öğretenlerin sizin karnınıza bir siyah madde koyduğunu gördüm. Bu yüzden yemek yiyemiyorsunuz. O siyah madde karnınızı tamamen şişirir. Bu yüzden doymuş hissedersiniz. Fakat eğer yemek yerseniz siyah madde onu dışarıya iter. Böylece yemenize engel olur. Buna ek olarak bu doğru fa veya doğru dağ gibi bir şey değildir. Siyah iyi olabilir mi? Siyah kötüdür, yindir. Bu yüzden bu şey yaygınlaştırılamaz ama bu fenomen vardır. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi başka bir konu konuşacağız. Çin'in çalınma konusunu. Bu konuya kısaca değineceğiz çünkü yüksek seviyeli uygulamamızda ondan bahsetmemize gerek yok. Fakat ben bu anlaşılmamış fenomeni açıklamak istiyorum. Pek çok kişi Qigong toplumundaki insanları çiğ çalmak, insanlara ait olan şeyleri çalmak ile korkutur. Bu nedir? Derslerim sırasındaki birkaç günde Çin'in hiçbir önemi olmadığı prensibini anlattım. O vücudu arındırırken kullanılan bir metottur yalnızca. Kötü çiyi boşaltıp iyi çiğinin vücudunuzdan geçmesini sağlarsınız. Bunun ardından vücut içerisindeki çiğ yavaş yavaş berraklaşır ve sıradan bir insanın vücudundaki çiğden daha iyi bir hale gelir. Ama öyle de olsa o hala çiğdir, o kadar. Bazı insanların nasıl Qigong uyguladıklarını bilmiyorum. Eğer çiğ karnıma doldurmayı düşünürsem kısa bir sürecinde doldururum. Karnınız bile şişebilir. Yan tian üzerine odaklanabilirsiniz. Tianzi duruşunda durup çiğ'i tutup başınızın tepesine boşaltabilirsiniz. Vesaire. Kendinizi çiğ ile doldurmanızı sağlayacak her türlü yöntem vardır. Çiğ çok önemsizdir. Bu kadar önemsiz olmasına rağmen onu hala kaybetmekten korkuyor musunuz? Çiğ uygulaması bedeni arındırmak içindir. Onu başınızın tepesinden boşaltıp ayak tabanınızdan dışarı bırakırsınız. Pek çok sistem böyledir. Onlar bunu açık bir şekilde yapmasalar da onların yöntemleri böyledir. Amaç vücudu arındırmaktır. Çi uygulaması yapmanın amacı yalnızca vücudu arındırmak içindir. Gerçek Gong uygulamasında kişi çi uygulamaz. Çi'nin yerini yüksek enerji maddesi alır. Kişi çi yollamak istemez çünkü onun çi'si yoktur. O halde durum böyleyse diye düşünün. Siz orada uygulama yaparken eğer bir kişi sizin çiğinizi çalıyorsa bu iyi bir şey değil midir? Siz o patojenik çiği dışarı atmak için çok çalışıyorsunuz. Bunu yapamazken o gelip sizin çiğinizi çalıyor. Bırakın çalsın. O çiğ çalmak için orada uğraşıyor ve siz bu taraftan çiğ dolduruyorsunuz. Bu harika değil mi? Böyle bir anlaşmayı nerede bulabilirsiniz? Ama çiğinizi çalan kişi bunu bilmez. Parklarda qigong uygulayan kişilerin büyük çoğunluğu hastadır. Hasta oldukları için qigong uyguluyorlar. Özellikle birkaç yıl önce insanlar qigong'u yeni tanırken durum hep öyle değil miydi? Durmayın, onu çalın. O burada qi çalıyor ve siz onu oradan topluyorsunuz. Bu iyi bir şeydir derim. Siz ne kaybediyorsunuz? Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sizin dent yanınızdaki azıcık çiğe gelince o kişi onu çalamaz. Bir kişinin ona dokunabilmesi için çok yüksek bir seviyede olması gerekir. Ama yüksek seviyeli bir kişi onu istediği gibi alamayacağını bilir. Bu yüzden onu kesinlikle almayacaktır. Sadece hiçbir işe yaramayan, gün boyunca qi uygulayan, kendisinin çok iyi olduğunu ve etrafta böyle şeyler yaparak dolaşan bir kişi yetenekli olduğunu düşünerek başkalarından qi çalar. Bir bakın ona, genellikle aptalın ta kendisi. O kadar aptaldır ki tarifin ötesinde. Neden? Çünkü o kişinin kendisi de qi seviyesindedir. O kişi iyi qi'yi kötü qi'den ayıramaz. Bu yüzden o diğer insanlardan qi çalarken her şeyi birden çalar. İyi qi'yi, kötü qi'yi ve patojenik qi'yi. Siz onu vücudunuzdan henüz atamazken o kişi onu sizden almak için uğraşıyor. O zaman bırakın çalsın. O kişinin vücudu qi çalmaktan tamamen kararır. O kişi herkesten qi çalmaya cesaret eder. Vücudunda her türlü patojenik qi vardır. Başaramasalar da insanlar hastalık iyileştirdikten sonra qi'yi dışarı atmaya çalışırlar. Qigong uygulayanlar qi uygulaması seviyesinde oldukları için onu nasıl dışarı atabilirler ki? O yöntemlere sahip değilsiniz, o beceriye sahip değilsiniz. Fakat o kişi onu dışarı atmaya bile çalışmaz. Çaldığı şeyi dışarı atmaz, bu yüzden birikir. Kişinin içi kapkarıdır. Orada her türlü patojenik qi vardır. Onu gelecekte bekleyen şeyler çok daha tehlikeli hastalıklardır. Bu karmadır. Hepsi vücuduna yerleşir. Buna ek olarak evrende bir prensip daha var. Kaybetmezseniz kazanamazsınız. Kazandığınız zaman kaybedersiniz. Eğer kaybetmek istemezseniz kaybetmeye zorlanırsınız. Bu evrendeki çeşitli muazzam maddeler bu dengeyi koruma etkisine sahiplerdir. Eğer kaybetmezseniz olmaz. Sadece almak isterseniz olmaz. Durmayın, insanların çesini alın. Bu tarafta siz çiğ çalıyorsunuz. Kendi vücudunuzdaki dıp, yani beyaz madde, çalınan patojenik çiğ ile yer değiştiren bir akış gösterir. Bu tarafta aldığınız çiğ miktarı, öteki tarafta sizden giden dığ miktarına eşittir. Bu yüzden bu kişinin anlatılamayacak kadar aptal olduğunu söylüyorum. Söylemek istediğim budur. Bu kişi başkalarına dığ veriyor ve onların patojenik çiğsini geri alıyor. Aslında başkalarına vücutlarını temizlemelerinde yardımcı oluyor. Söyleyin bana, ne yapıyor? Ondan daha aptalı yok. Ama gerçeği anlayamayan bazı kişiler, qigong toplumunda her zaman bunlar hakkında konuşuyor. Kendilerinin yetenekli olduğunu sanıyorlar. Çünkü onlar Shinshin üzerinde durmadan uygulama yaptıklarında, herkese söylüyorum, Shinshin üzerinde durmadan veya dığıya erdeme önem vermeden gong uygulamak şeytani bir uygulama yapmaktır. Bu kesindir, öyle değil mi? Bu yüzden pek çok insan bunu yapmaktadır. Siz onların ne yapmakta olduğunu söylüyorsunuz. Kendilerine zarar veriyorlar. Qi aslında önemli bir şey değildir. Bazı insanlar çok fazla qi elde ederse yüksek gong elde edeceklerini düşünüyorlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çok fazla qi toplayan insanlardan bahsedilirdi. Bazı insanlar qi toplayabilir ama bu sadece yüksek bir qi alışveriş kapasitesine sahip oldukları anlamına gelir. Onlar büyük miktarlarda qi alıp verebilirler. Bu ne işe yarar? O gong değildir. Bazı insanlar çok fazla qi toplar. Parmak uçları şişer, elleri şişer, hatta vücutları. Ne olmuş yani? Buna ek olarak bazı insanlar onu vücutlarına tam olarak sızdıramazlar. Bu yüzden dışarı akar. Onlar tamamen qi ile dolu çok büyük bir alan taşırlar. Bu konuda bilgisi olmayan bazı kişiler böyle birinin yanına geldiğinde, "Vay, sen çok iyi gong uygulamışsın. Hissediyorum." der. Ama o gong değildir. Açıkça konuşmak gerekirse, ne kadar toplarsanız toplayın, o nasıl bir etkiye sahip olabilir? Siz sadece büyük bir qi torbasısınız. O hiçbir etkiye sahip değildir. Qi uygulamasının amacı vücudu arındırmaktır ve hiç qi'nin kalmadığı bir duruma ulaşmaktır. Amaç geriye hiç qi kalmayıncaya kadar uygulama yapmaktır, öyle değil mi? Bir de şu veya bu qi'yi çalmak hakkında konuşan insanlar da var. Bu qi'yi ister ilkel qi, şu qi veya bu qi diye adlandırın. Çok fazla farklı isimler vardır. Herkese söyleyeyim ki onların hepsi çiğ uygulaması seviyesindeki azıcık çiğdir. Onlar hiçbir şey değillerdir. Bu konu hakkında bu kadar. Aslında eğer bir gong uygulayıcısı başka birinin enerjisini çalmaya çalışırsa bunu yapamaz. Yapsa bile onu kendinde tutamaz. Çünkü bir kişinin ne kadar yüksek seviyeye ulaştığı ile ilgili bir standart ve bir ölçü çubuğu vardır. Onu eklemeye çalışsanız bile orada kalamaz. Çünkü gongunuzun her bir parçacığı sizin kendi imajınızda ve başkalarının gongları da onların kendi imajındadır. Onu ekleseniz bile orada kalabilir mi? Eğer orada kalmış olsalardı gerçekten savaş çıkardı. Onu çalarak elde ettiğiniz için o sizin gongunuz ile savaşırdı. Ve dikkatli olmazsanız sizin gongunuzun bir kısmını da yok edebilir. Bu yüzden gerçek uygulayıcılar asla böyle şeyler yapmamalıdır. Dahası gong geliştirmiş olan bütün uygulayıcılar kendilerini izlemekte olan ustalara sahipler. O tek bir bakışla neyin peşindesin? Başkalarına ait şeyleri mi çalıyorsun? Onlara bunun için çok miktarda dığı vermek zorunda kalırsın. Çok fazla dığı kaybedeceksin. Gong en değerli şeydir. Buna nasıl izin verilebilir der. Diğer kişinin ustası da bunu hafife almaz. Ne yapıyorsun? Benim öğrencime ait şeyleri mi çalıyorsun? Büyük bir problem olurdu. Bu yüzden yüksek seviyelerde böyle durumlar çok az görülür. Ama üç diğer içindeki fa seviyesinin çok ama çok düşük bir seviyesinde sıklıkla şöyle bir durum da meydana gelebilir. Yani sizin bir şeyiniz varsa veya bir yere gittiniz ve birinden iyi bir şeyler elde ettiniz, sihirli bir alet gibi mesela, bazı insanlar onun nereden geldiğini bilmeyebilir. Bildikleri tek şey sihirli veya değerli bir alete sahip oldukları ve bunun biri tarafından çalındığı. Bence bu çok önemsiz. Çalındıysa çalındı, takıntı yapmayın. Bu belki karmik bir ilişkiden dolayı meydana gelmiştir ve birine bir şeyleri geri ödüyorsunuzdur. Daha fa uygulamasında gerçek anlamda geliştirdiğiniz şeylerin hiçbiri kaybolmaz. Onların kaybolmasına izin verilmez. Hiç kimse onlara dokunmaya cesaret edemez. Şimdi çiğ toplama konusunu konuşacağız. Bu da aslında çiğ uygulama seviyesinde olan bir şeydir. Ama onu açıklarsam uygulayıcılarımızın anlayışı için yararlı olacak. Çiğ toplamak. Pek çok insan çiğ toplamaya önem verir. Bir kişi onu nasıl toplar? Size dağ okulunun ayakta dayansız duruşunu uyguladığını ve bu da okulunun çiği tutup onu başın tepesinden boşalttığını söylemiştim. Meditasyonda onlar dantiyana odaklanırlar. Alt karın bölgesine odaklandıklarında bu elementsel enerjiyi toplarlar. Başlangıçta vücudu temizlemek için çiğ toplarlar. Daha sonra çeşitli maddelerin eser elementlerini toplarlar ve gonglarını arttırmak ve bentilerini geliştirmek için onları kendi dığları ile birleştirirler. Fakat biz sadece çiğ gong uygulamalarında çiğ toplamak konusu hakkında konuşalım. Şu anda başkalarına bitkilerin çiğlerini nasıl toplayacaklarını öğreten insanlar var. Amaçları çiğ gong sandıklarından bitkilerin çiğlerini toplamaktır. Elbette ki iyi çiğ vücuda toplamayı bilen bazıları var ama onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hastalığınızın iyileşmesini gerçekten istiyorsanız evrenin karakteristiğine asimile olmalı, daha iyi olmalısınız. En azından biraz daha iyi olmalısınız ve sadece o zaman sağlığınız biraz iyileşebilir. Eğer kötü şeyler yaparsanız ve hastalığınızın ortadan yok olmasını isterseniz yok olur mu? Kesinlikle olmaz. Evet, bazı insanlar çiğnin gong olduğunu düşünür ve bir ağacın önünde dururlar ve ondan sürekli çiğ toplarlar. Ama gözü de doymaz. Bazı bölgelerdeki kişilerin nasıl bir qigong uyguladıklarını bilmiyoruz. Yerde yuvarlanırlar, yerde yuvarlandıktan sonra ayağa kalkar ve ağaçların çiğsini bitkisel çiği toplamak için elleri ve ayaklarıyla ağaca yapışırlar. Bir qigong ustası evimin önünde bir ağaç vardı ve o ölene kadar çiğsini topladım diyordu. İma ettiği şey bunu yapabildiğiydi, çiğ toplayabildiğiydi. Ve bir de şöyle bir qigong ustası vardı. Kuzeydoğu'da bir parkta bir çam korusu görmüştüm. Oradaki insanların nasıl bir qigong uyguladıklarını bilmiyorum. Etrafta deliler gibi koşup bağırıyorlardı. Ardından duruyorlar, sonra da ağaçları elleri ve ayaklarıyla sarıyor, çiğ topluyorlardı. Yaklaşık 6 ay içerisinde bu çam koruluğundaki bütün ağaçlar öldü. Çam ağaçları her zaman yeşildir. Ama onların hepsi soldu ve sarardı ve hepsi öldü. Burada şu konu hakkında konuşayım. Uygulama yaparken pek çok insan zihin okuyordu. okuma olağanüstü yeteneği geliştirir veya onların düşüncelerinin kilitleri belirli bir durumda biraz açılır. Bu yüzden bazı yaşamlarla iletişim kurabilirler. Bu yüzden bazı insanlar bir ağacın veya bir bitkinin onlarla konuştuğunu söylerler. Bu kulağa çok esrarengiz gelebilir ama diğer taraftan eğer Budizm'in bahsettiği reenkarnasyonun altı yolu doğruysa o zaman bir bitkiyle bir insanın yaşamının arasındaki fark nedir? O zaman dinlere göre eğer böyle bir şey yapıyorsanız yanlış bir şey yapmıyor musunuz? Başkalarından bir şey çalmıyor musunuz? Bu çalmak bile değildir. Bu insanlardan çalmak olabilir. Fakat bu düpedüz soygundur. Eğer onun ölmesine sebep olduysanız bu öldürmek değil midir? Bazı insanlar sen burada çok mistik bir şey söylemiyor musun diyor. Bu mistik değil. Biliyorsunuz günümüz bilim adamları bitkilerle ilgili oldukça iyi bir anlayışa ulaşmışlar. Şimdi eskiden sahip oldukları gibi bitkilerin düşük düzeyli yaşam biçimleri olduğuna inanmıyorlar. Aslında şu günlerde botanikçiler çimen ve ağaç gibi bitkilerin kendi sosyal aktivitelerine sahip olduklarını zaten keşfettiler bile. Dahası onlar insanların sahip oldukları gibi duyu organlarına ve düşüncelere de sahipler. Bu benim söylediğim bir şey değil, bilim adamlarının söylediği şeyler. Örneğin şu anda dünya çapındaki bilim adamları, dünya çapındaki botanikçiler bunu araştırıyorlar. Amerikalı bir botanikçi, bir Amerikalı, aslında o bir botanikçi de değil, elektronik konusunda çalışıyor. Yalan makineleri üzerinde araştırmalar yapan biri. Çeşitli ülkelerin gizli servislerine yalan makinelerini kullanmak konusunda yardım ediyor. Bir gün ani bir dürtüyle harekete geçerek yalan makinesinin iki elektrik kutbunu alıp uçlarını bir bitkiye bağlamaya karar veriyor. Ejderha çiçeği. Elektrik uçlarını bağladıktan sonra bitkinin köküne biraz su veriyor ve yalan makinesinin ucunun bir anda kağıt üzerinde bir şey çizdiğini görüyor. O anda gerçekten şaşırıyor. Yalnızca bir insan test edildiğinde bir anlık bir heyecan ile insan beyni bu tarzda bir çizgi üretebiliyor. Bitkinin köküne su verdiğinde bitki mutlu oldu. Bir bitki suya ihtiyaç duyduğu için ona su verildiğinde mutlu oluyor. O gerçekten de şaşırır. O anda sokağa çıkıp koşarak bitkilerin duyguları var, onlar mutluluğu biliyor diye bağırmak ister. Bundan ilham alarak bu kişi pek çok deney, geniş çaplı deneyler yapmıştır ve bunu kapsamlı bir şekilde doğrulamıştır. Ayrıca başka deneyler de yaptı. Bir keresinde yalan makinesinin uçlarını bir bitkiye bağlayıp zihninde nasıl bir deney yapayım? Gidip bir ateş getireyim, yapraklarını yakayım, bakalım tepkisi ne olacak diye düşünmüş. Bunu düşünür düşünmez henüz ateşi almadan veya yapraklarını yakmadan yalan makinesi ucu çizmeye başlamış. Bir kişi anlık bir korku duyduğunda, hayatı için korktuğunda, yardım edin diye bağırdığında böyle bir çizgi meydana getirirmiş. Bu bilim adamı onu yakmayı düşündüğü anda çiçek bunu anlamış ve yardım için çığlık atmıştı. Hiçbir şey söylememesine ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bitki bunu anlayıvermişti. Bir düşünün, bu insanları bile geride bırakmıyor mu? Çiçek insan beyninin ne düşündüğünü biliyor. Telepati yeteneğine sahip. O insanların da ötesinde. Elbette ki bu kişi bu deneyi sadece bir kere yapmamış. Bir dizi başka deneyler de yapmış. Örneğin iki bitkiyi yan yana koymuş ve öğrencilerinden birine bitkilerden birinin üzerine basmasını ve diğerinin önünde onu ezmesini istemiş. Daha sonra ezilen bitkiyi başka bir odaya götürmüş. Yalan makinesini diğer bitkiye bağladıktan sonra öğrencilerinden beşine odaya birer birer girmelerini söylemiş ve bitkinin tepkisini izlemiş. İlk dört öğrenci girdiğinde en ufak bir tepki yokmuş. Beşinci öğrenci girer girmez ise bitki tepki göstermiş ve makinenin ucu bir şey çizmiş. Bu çizgi bir insan gerçekten korktuğu, korkudan titrediği, dehşet verici bir şey gördüğü zaman üretilirmiş. Geçmişte bir kişi bitkilerin gözleri olduğunu, konuşabildiğini, insanları tanıyabildiğini söyleseydi buna batıl inanç olarak bakılırdı. Bilim adamları bunu şimdi keşfetmedi mi? Bu kişi içeri girdiğinde bitki diğer bitkiyi ezenin o olduğunu bilmiş. Ezilmekten korktuğu için korkuyla titremiş, korkmuş. Biz her zaman insanın düşünme yeteneği ve duyu organlarıyla gelişmiş bir yaşam biçimi olduğunu düşündük. Peki bir bitkinin duyu organları nerede? O nasıl insanları tanıyabilir? Elbette ki bilim adamları eğer şimdi bunu araştırmaya başlarsa anlamaları zaman alacaktır. Ama her şeye rağmen onlar o canlı varlıkların bizim düşündüğümüz kadar basit olmadıklarını anladılar. Ve dahası biz kuşların ve hayvanların sosyal ilişkileri ve basit dilleri olduğunu da keşfettik. Ben şu prensip hakkında konuşuyorum. Bilimsel gelişme süreci boyunca insanlık sürekli olarak kendini daha çok iyi anlıyor ve kendini mükemmelleştiriyor ve aynı zamanda sürekli olarak içerisinde yaşadığımız fizyolojik fiziksel çevreyi daha çok anlıyor. İlk anlayışın mutlaka gerçek olması gerekmiyor. Ama sıklıkla geçmişte edinilen eğitimden dolayı bu tip insanlar, nasıl söyleyeyim, dar görüşlü olmuşlar. Bir şeyi anlamaya başladıklarında bu onlar için sabitleşiyor. Bu tip insanların başka bir şeye inanmaları çok zordur. Şimdi çiğ toplamak hakkında konuştuk. Eğer ona bu bakış açısından bakarsanız, eğer bir bitkinin ölümüne sebep olursanız, bu öldürmek değil de nedir? Eğer ona hastalıklı çiğ verirseniz, bu kötü bir şey yapmak olmaz mı? Hepsi aynı şeydir. Bu aynı şey ve aynı zamanda yanlış bir şey yapmaktır. Ve siz hastalığınızın iyileşeceğini mi söylüyorsunuz? Prensip budur. Sıradan insanların bakış açısından bile bunu yapmak yanlıştır. Siz bir ağacın ölümüne sebep oldunuz. Kamu malına zarar vermiş olmuyor musunuz? Etrafa zarar verdiniz. Daha ciddi bir şekilde söylemek gerekirse, ekolojik denge bundan zarar görecek. Eğer daha fazla insan bunu yapmaya başlarsa, ekolojik denge zarar görmeyecek mi? Sadece bir noktayı anlatıyorum. Nereden bakarsanız bakın bu yanlıştır. Evrende bolca çiğ vardır. İstediğiniz kadarını toplayın. Siz de evrenin bir parçasısınız. Gidin ve toplayın. Neden başkalarına ait şeyleri topluyorsunuz? Bu konuyu aynı zamanda Qigong'un ve Qigong topluluğunun adını temize çıkarmak için anlattım. Bu kafa karıştıran konuları konuşmanın Qigong topluluğunun yararına olacağını düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi başka bir konu hakkında konuşacağız. Kozmik dolaşım konusu. Dün biz zaten dördüncü egzersiz olan Falun kozmik dolaşım egzersizini öğrenmeye başladık. Bu yüzden bugün kozmik dolaşım hakkında konuşacağız. Kozmik dolaşım aslında Daoist okuluna ait bir terimdir. Biz ona yüce Falun'u döndürmek diyoruz. Ama kozmik dolaşım çok iyi bilinen bir terim. Bu yüzden onu kullanacağız. Kozmik dolaşım hakkında konuşacağız. Kozmik dolaşım her uygulama sisteminde farklıdır. Yüce kozmik dolaşım vücudun etrafında bir kere dolansa da izlediği dolaşım yolları her uygulama sisteminde farklıdır. Çiğman uygulama sisteminde takip ettiği yolun daha da acayip olduğunu keşfettim. Ama baştan sona nasıl yol alırsa alsın yüce kozmik dolaşımın bir dolaşım sayılması için ellerden ayaklara, bacaklardan her iki kola ve başta dahil olmak üzere bir kere bütün vücudu baştan aşağı tamamen dolaşmalıdır. Önce mikrokozmik dolaşım hakkında konuşalım. Bazı insanlar mikrokozmik dolaşımı açma noktasına kadar uygulama yaparlarsa yeterli olduğunu ve gonglarının çok yüksek olduğunu düşünürler. Aslında bu hiçbir şeydir. Mikrokozmik dolaşımı tamamen sağlık ve zindelik seviyesine aittir. Yani sadece çiğ uygulaması seviyesindeki bir şeydir. Eğer mikrokozmik dolaşımı açılırsa bu oldukça iyi bir şekilde çiğ uyguluyor olmanızdan dolayıdır. Dahası bu mikrokozmik dolaşım, bu tipteki bir kozmik dolaşım, iki kanalın Ren ve Du kanallarının bağlanmasıyla ortaya çıkan yüzeysel bir kozmik dolaşımdır. Ya da belki sadece Ren ve Du kanalları da olmayabilir. Bildiğiniz gibi hem Ren hem de Du kanallarının her iki tarafında ikişer kanal daha vardır. Siz ön ve arka taraftaki beş kanalı bağlasanız bile bu hala yüzeysel olacaktır. Bu yüzden bir bütün olarak ona yüzeysel kozmik dolaşım denir. Gerçek Shulian uygulamasında, geçmişte meditasyonda oturduklarında Daoist okul ona Zuo, meditasyonda oturmak derdi. Buda okulu da ona Daçan, Dayana veya Zen derdi. Gelişimini Dayana ile sağlayanlar da yani herhangi bir hareket ya da el teknikleri olmadan Shulian uygulamasının meditasyonunda kozmik dolaşım bir sirkülasyon formuna sahiptir. Onların kozmik dolaşımının dolaşım formu mikro veya makro kozmik dolaşımı olarak adlandırılmaz, öylesine dolaşır ve onlar iki Ren ve Du kanallarından geçmez. İçeride dolaşırken dışarıyı açar ve böylece bütün vücudu açar. Bir kanal 100 kanalı hareket ettirir. Yani Niwan sarayından başlayıp, yani kozalaksı bezden Dantian'a gider. Dantian alt karındadır. Niwan'ın çevresinde dolaşır, sonra aşağı iner. Dantian'ın çevresinde dolaşır, böylece içeride tam bir daire yapar. Bu geçmişte bahsedilen ve Dayana'da yani transta uygulanan gerçek kozmik dolaşımdır. Uzun bir süre uygulama yaptıktan sonra bu kozmik dolaşım artık dar bir şey değildir. Yavaş yavaş genişler. O belirli bir genişlikte en sonunda sabitleşene kadar bir enerji akışı oluşturarak gittikçe genişler. çok güçlüdür ve yavaş yavaş dışarı doğru genişler. İçeriden dışarıyı da harekete geçirerek vücudun bütün enerji kanallarını yavaş yavaş hareketiyle açar. Konuşmamızı mikrokozmik dolaşımdan başlattıysak da o aslında tamamen sağlık ve zindelik seviyesine aittir. Şimdi makrokozmik dolaşımı hakkında konuşmaya devam edelim. Makrokozmik dolaşımı biraz önce söylediğim gibi insan vücudu içerisinde tam bir daire çizer. Veya isterseniz o geçmişte tuhaf meridyenler ve 8 kanal olarak adlandırılan şey olsun, bu tam daire makrokozmik dolaşımının tam bir dönüşü olarak sayılır. Bizim konuştuğumuz şey bundan çok daha fazlasıdır. Ben Falun Gong'un daha en başından çok yüksek bir seviyede uygulandığını, onun uygulamasının tamamen Shulian ile ilgili şeylerin en alt seviyesi olan Qigong'u geride bıraktığını söylüyorum. O gerçek Shulian uygulamasıdır. Bu yüzden tüm bu şeyler bir yana bırakılır. Siz yüksek bir seviyede Shulian uyguluyorsunuz. Bildiğiniz gibi düşük seviyeli Shulian uygulaması sadece sağlıklı ve zinde kalmak ve vücudu temizlemek için değildir. Aynı zamanda bazı temel şeyleri size vermek zorundayız. Yüksek seviyede uygulama yapmadan önce bir takım mekanizmalar oluşturmalısınız. Ve biz de bu şeyleri size yerleştirmeye başladık bile. Bu şeyler bazı kişilere şimdi yerleştirilmeye başlamasına rağmen onlar hali hazırda tamdır. Vücudunuz sizin için temizlenecek ve ardından bu şeyler size yerleştirilecektir. Yani onu sizin kendi uygulamanızla geliştirmenize gerek yok. Ben sizin bu seviyenin ötesine geçmenizi sağlayacağım. Sizi iterek o seviyeyi geçmenizi sağlayacağım. Aksi takdirde yeterli zamanınız olmazdı. Eğer bu 10 günde 10 derste veya 8 günlük seminerde çiğ uygulasaydınız bu çok kötü olurdu derim. Öğrenmek için bugün buraya gelmeden önce birkaç yıl boyunca çiğ uygulaması yapmanız gerekirdi. Bu hiç olmazdı. Bu yüzden bunların hiçbirine uygulamanıza gerek yok. Biz bunu yapabilecek yeteneğe sahibiz. Ama aynı zamanda bu yüzden herkes için gerekliliklerimiz çok yüksektir. Sizin için gereklilikler yüksek. Bu konuyu ciddiye almalısınız. Onu elde etmeden bir uygulayıcı gibi davranmalısınız. Aksi takdirde siz bu seminere çeşitli niyetlerle gelirseniz onu elde edemezsiniz. Bunlar sıradan bir insanın vücuduna ait şeyler değildir. Bazı kişiler bana şunu bile söylediler. Şifu, ailemdeki şu kişi gelemedi ama o da Falun Gong uygulamak istiyor. Ona da bir Falun verir misiniz? Seminer ücretini ödeyeceğiz. Yani siz birkaç dolara falun almak istiyorsunuz. Bana ait bu kadar değerli bir şeyi. Bu size de çok saçma gelmiyor mu? O değerine fiyat biçilebilecek bir şey değildir. Elbette ki henüz yeni öğreniyorsunuz. Sizi suçlamıyorum. Bizim bu kadar değerli şeyleri bir uygulayıcıya koşulsuz olarak verdiğimizi bilmiyorsunuz. Ama eğer bir uygulayıcı değilseniz, eğer para vermeye kalkarsanız, milyarlar harcasanız bile onu hala satın alamazsınız. Çünkü o sıradan insanlara verilemez. Böylece makrokozmik dolaşımı hakkında konuşurken, bizim makrokozmik dolaşımımız açıldığında onun büyük bir çoğunluğu otomatiktir. Biz sadece birkaç kanaldan ilerlemeyiz. Biz yüzlerce kanalın açılmasını ve bağlanmasını isteriz. Vücuttaki bütün kanalların, bütün vücudun İçeriden dışarıya hepsinin eş zamanlı dönmesini ve işlemesini hedefleriz. Bu yüzden ben en başından itibaren uygulamamızın muazzam olduğunu söylüyorum. En başından itibaren. Hatırlarsanız bizim ilk egzersizimizde bütün kanallar tam olarak açılır. Bütün tıkalı kanallar sizin için tamamen açılmalıdır. Daha sonra Falun kozmik dolaşım egzersizinde vücudunuzdaki bütün kanallar bir bütün olarak çalışmak zorundadır. Biz ilk andan itibaren yüksek bir seviyede uygulama yapmaya başlarız. Biz direkt olarak gong uygulamasına geçeriz. Aslında makrokozmik dolaşım başlar başlamaz. Onu gerçekten öğretmek zaten gerçek Shulian uygulamasıdır. Ama bütün bu yıllar boyunca hiç kimse onu öğretmedi. Bazı insanlar onun hakkında konuşsa bile ve makrokozmik dolaşım yolunu bilse bile onlar size hiçbir şey yerleştiremez ve siz de onu uygulamanız yoluyla açamazsınız. Onun döndüğünü hissedebilirsiniz ama sadece teninizin hemen altında döner ve hiçbir etkisi yoktur. Bu yüzden o henüz gong öğretisi değildir. O Shulian uygulaması değildir. Gerçek Shulian uygulaması için ilk adım makrokozmik dolaşımdır. Bu yüzden kozmik dolaşım hakkında konuşurken konu dışına çıkıp ve size başka bir şey anlatayım. Biraz önce Diana'da yani konferansta onun bir kanal ile 100 kanalı içeriden dışarıya doğru genişlettiğini söyledim. O halde Buda okulunda transta uygulama yapanlar da kanalları kullanırlar. Sadece bu sıradan insanlar tarafından bilinmez. Sakyamuni de bununla ilgili konuşmamıştır. Çünkü uygulama kişinin kendisine, gong kişinin şifusuna bağlıdır. Dahası o Nirvana'yı öğretmişti. Ve Nirvana vücudu götürmez. Bu yüzden bu konu hakkında hiç konuşmadı. O halde onunkisi kafanın tepesinden, Baihui noktasından başlar ve ora açıldıktan sonra vücuda spiral şeklinde iner. Bu şekilde dolaşır. Bir de bir kişi kemer kanalının kemer kanalı olmadığını ve onun spiral halinde aşağı indiğini fark etti. Bu doğru değildir. Kemer kanalı kemer kanalıdır. O dağ okulunda bir uygulama yöntemidir. Onun aşağı doğru spiral şeklinde indiğini gördüyseniz o Budizm'dir. Budizm'de kanallar bu şekilde hareket eden, spiral şeklinde. Aynı zamanda Tantrizm'de ve Lamaizm'de merkezi kanalı geliştirirler. Diğerleri insan bedeninde aslında merkezi bir kanalın olmadığını söylerler. Aslında insan bedeninde makro ve mikrokozmik dolaşımı içinde herhangi bir kanal yoktur. Mikrokozmik dolaşımı da yoktur. Siz kanalları birleştirdiğiniz ve kanallar bu şekilde dolaşımı gerçekleştirdiği için bu döngüler meydana gelir. Yani bu kişiler bir merkez kanal yoktur demelerine rağmen bildiğiniz gibi 10 binden fazla dikey, yatay ve çapraz kanallar ile birlikte yayılan küçük kanallar da vardır. Siz onların hepsini birbirine bağlayıp yüzleştirip genişlettikten sonra onlar merkezi kanalı oluşturmazlar mı? O bu şekilde oluşur. Peki bu merkezi kanal nasıl bir rol oynar? Merkezi kanal etraftaki pek çok teker için bir eksen görevi görür ama o tekerler maddi nesneler değillerdir. Onlar da kanallara benzer şeylerdir. Bu yüzden merkezi kanal dönen bir eksen olarak kullanılır. Ve yatay olarak vücuttaki bütün kanalları bir bütün olarak içeriden dışarıya doğru açar. O bu şekilde dolaşır. Size kısaca bu durumu açıkladım. Şimdi tekrar bizim makrokozmik dolaşıma gelelim. İlk andan itibaren makrokozmik dolaşım gong uygulamasıdır. Bu yüzden gong uygulaması başlar başlamaz kişinin vücudunda birbiri ardına değişiklikler meydana gelir ve farklı durumlar ortaya çıkar. Örneğin gerçek anlamda makrokozmik dolaşım uygulamasında o Shulian uygulaması yoluyla açıldığında belirli bir durum meydana gelir. Ne durumu? Bildiğiniz gibi Dao'nun geliştirilmesiyle ilgili çok sayıda kitapta şöyle bir ifade vardır. Uçmak ve güpe gündüz yerden yükselmek. Geçmişte gong uygulayıcıları bazı insanların havaya yükseldiklerini biliyorlardı. Bu şeyler aslında vardır. Bir kişi yerden yükselmek isterse bana sorarsanız bundan daha basit bir şey yoktur. Kozmik dolaşımınız açılır açılmaz havaya yükselebilirsiniz. Bu kadar basittir. Yine de bazılarınız Falun Gong uygulamasında bütün kanallar açılır ve bağlanır ve en başından itibaren böyle çok güçlü şeyler olur. Evet ama ben kimseyi havaya yükselirken görmedim diyebilir. Doğru, bunları normal halk arasında göremezsiniz. Dahası bu tür şeyler keyfi olarak gösteriş için ortaya çıkarılamazlar. Ayrıca burada başka bir şey daha söz konusudur. Eğer dağlarda ya da tabiatta Shulian uyguluyorsanız, toplumdan uzaktaysanız, geliştirdiğiniz her türlü olağanüstü yeteneğe sahip olmakta özgür olursunuz. Kilitlenmeyecektir. Ama eğer sıradan insan toplumu içerisinde uygulama yapıyorsanız, onların sizin için kilitlenmesi gerekir. Olağanüstü olamazsınız. Bütün gün boyunca dışarıda uçarsanız bu normal midir? İnsanlar sizi bir ölümsüz olarak görürdü. Ün ve çıkarı olan takıntılarınız ve kendini beğenmişlik duygularınız ortaya çıkar. Siz bile kendinizi ölümsüz olarak görebilirdiniz. O zaman hala uygulama yapabilir miydiniz? Yapamazdınız. Bu yüzden sıradan insan dünyasına keyfi ve koşulsuz bir şekilde zarar vermenize izin verilmez. Siz bir uygulayıcı olsanız bile buna normal olarak izin verilmez. Bu olağanüstü yeteneğe sahip olmalarına izin verilen kişiler de bunu keyfi bir şekilde yapmazlar. Bizim Falun Dafa öğrencilerimiz arasında böyle çok fazla sayıda örnek vardır. Pek çok insan yerden yükselebilmektedir. Size bazı örnekler vereceğim. Çok sayıda insan var. Örneğin Pekin'de bir kişi bana, Şifu vücudum nasıl bu kadar hafif olabiliyor? Sokakta yürürken sanki ayaklarım yere hiç basmıyor. Sanki bir vinçin tarafından taşınıyorum demişti. Aslında bu seminerdeki pek çok insan dünden beri bu durumda. Yürüdükleri zaman onlar bütün vücutlarının hafif olduğunu hissediyorlar, öyle değil mi? Dinleyiciler cevap veriyor. Evet, garanti öyle. Hafif hissetmek ne kadar rahat bir duygu. Dün bu kadar yılın ardından pek çok insanın artık hiçbir hastalığa sahip olmamanın ne demek olduğunu unuttuğunu söylemiştim. Gerçekten hastalıksız bir vücut kendini çok rahat hisseder. Yani makrokozmik dolaşım açıldıktan sonra kişi bu duruma ulaşabilir. Shandong şehrinde bir öğrenci de, "Şifu, vücudum nasıl bu kadar hafif olabilir? Bir balon gibi. Üzerime örtü örttüğümde, örtü bile benimle birlikte havaya yükseliyor," dedi. Dahası da var. Doğuca'da seminer verirken orada da bir öğrenci vardı. 50 yaşlarında bir bayan. Odasında iki yatağı varmış. Biri orada, biri burada. Bir yatağın üzerinde meditasyonda otururken diğerinin üzerine doğru uçmuş. "Ben nasıl buraya uçtum, geri döneyim," diye düşünmüş. Geri dönmeyi düşünür düşünmez geri uçmuş. "Bana neler oluyor?" diye sordu ve ben de "bütün bunlar iyi şeyler değil mi?" dedim. Böyle çok sayıda örnek vardır, çok fazla sayıda. Birçok öğrenci bana bunlardan bahsetti. Ben Shandong'dayken Qingdao'dan bayan bir öğrenci vardı. Şimdi size bahsedeceğim şeyi bana deneyim paylaşımı yazısında yazmıştı. Onu okuduğumda oldukça şaşırmıştım. O seminerde de kozmik dolaşımın açılmasının bir kişiyi nasıl havalandırabileceğini anlatmıştım. Bir fabrikada çalışıyordu. Öğle tatilinde işte resepsiyon ofisinde oturuyor, egzersiz yapıyormuş. Ofiste başka hiç kimse yokmuş. Orada tek başına oturuyor, egzersiz yapıyormuş. Yatağa oturur oturmaz, yaylı bir yatak ve çok yumuşakmış. Yatakta oturuyormuş ve yatağında üzerinde görevli kişi için birkaç battaniye de varmış. Orada otururken havaya yükselmeye başlamış. Havalanınca korkmuş. "Ya nasıl oldu da havalandım?" demiş. Korkunca küt tekrar yere inmiş. Ardından Shifu bir kişinin havalanabileceğini söylemişti ve korkmamamız gerektiğini de diye düşünmüş ve tekrar havalanmış. Havalanınca "nereye gidiyorum acaba?" diye düşünmüş. Bu korkuyla tekrar aşağı inmiş. Zihninde "problem değil, yükselirsem yukarı yükseleyim" diye düşünmüş ve bu düşünceyle tekrar yükselmiş. Her neyse, bütün öğle yemeği boyunca bir yukarı bir aşağı gidip gelmeye devam etmiş. Bu şekilde bir yukarı bir aşağı. Bir metreden fazla bir yüksekliğe sürekli inip çıkmış. Yatağın üzerindeki bütün battaniyeler de yere yuvarlanmış. Yere düşünce "hum hum" diye ses çıkarmış. Ardından öğle yemeği sona erince zil çalmış ve işe geri dönme zamanı gelmiş. Sonra kendisine "insanlar beni böyle görmese daha iyi olur, acele etmeliyim, ne yaptığımı görmeden aşağı inmeliyim" demiş. Ardından hemen aşağı inmiş. Aşağı indikten sonra bu bayan deneyim paylaşım yazısında bunları yazdı. Bana "Shifu, görüyor musunuz, korktum" dedi. "Nereye havalandığımı bile bilmiyordum" dedi. Bu şeyler kişinin zihinsel niyetleri tarafından kontrol edildiğinden, aşağı inmek isterseniz inebilirsiniz. Bu konu hakkında konuşurken olağanüstü güçlere sahip kişilerin genellikle iki uçta göründüklerinden bahsedeyim. Pek çok yaşlı, özellikle kadınlar ve bir de çocuklar vardır. Bu kişiler için daha kolaydır ve daha sık görülür. Ortalarda da daha az rastlanır. Özellikle gençler, genç erkekler, onlar biraz takıntılı olmaya eğilimlidirler. Hala para kazanmak zorundayım ve toplum içinde hedefime ulaşmalıyım diye düşünürler. Bu yüzden bir kez olağanüstü yetenekler elde ettiklerinde sıklıkla bu yetenekleri sıradan insan toplumunda kişisel amaçlarına ulaşmak için kullanırlar. Bunu arzuladıkları an her şeyin sonu gelir. Olağanüstü yetenek anında kilitlenir. Aslında pek çok insanın olağanüstü yetenekleri ortaya çıkmaz. Kişi onları henüz deneme şansına sahip olmadan önce kilitlenir. Çünkü takıntıdan kurtulmak zordur, biliriz. Dahası gong uygulamasına başlar başlamaz bu şeyler kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Ama daha en başında gösteriş yapma zihniyetinizden ve farklı takıntılarınızdan vazgeçmediniz, gösteriş yapabilirsiniz. Bu tür şeyler yaparsınız. Bu yüzden onları korumak zordur. Biraz önce verdiğim örnek gibi. O yaşlı bir kadın da eğer genç biri olsaydı, zil çaldığında "harika, gelin bakın uygulamam ne kadar iyi" derdi. Fark tam da buradadır. Bu takıntı bir kere ortaya çıktığında olmaz. Bu kişinin nasıl biraz yetersiz kaldığına bir bakın. Aynı zamanda makrokozmik dolaşım bir kez açıldığında, söylediğim gibi, bu durum meydana gelir gelmez öğrencilerin büyük çoğunluğunun olağanüstü yetenekleri kilitlenir. Elbette ki kilitlenip bir yerlere gönderilen diğer olağanüstü yeteneklerde olduğu gibi olağan bir şekilde kilitlenmezler. Bu olağanüstü yetenek için sadece parmak ucunuzu kilitleyebilir ya da ayak baş parmağınızın ucunu ya da yerini değiştirir. Her zaman sürekli olarak aynı yeri kilitleyemezler. Aksi halde orası tıkanır. Bu yüzden yer değiştirir. Bugün burayı, yarın başka bir yeri kilitlerler. Her neyse, o sizi ustasızı kilitlemeye devam eder. Bu yüzden kolaylıkla yükselemezsiniz havaya. Elbette ki yükselemeseniz de vücudunuzun hafiflediğini ve hava gibi olduğunu hissedersiniz. Dağlara tırmanırken, merdiven çıkarken yorulmazsınız. Geçmişte merdiven çıkmak size zor gelirdi ve nefes nefese kalırdınız. Şimdi merdivenleri çıkarken diğerleri size ayak uyduramıyor. Nefessiz bile kalmıyorsunuz, öyle değil mi? Aynı zamanda o açılacağı zaman o noktaya kadar uygulama yaptığınızda vücudunuzun ön kısmı iyi açılmışsa oturmak zorlaşır. Arkaya doğru gidersiniz. Eğer sırtınız iyi açılırsa ön kısmınızın ağır olduğunu hissedersiniz ve öne doğru eğilirsiniz. Bu durum meydana gelir. Eğer her şey iyi bir şekilde açılırsa yukarı doğru zıplıyor gibi olursunuz. Sanki yukarı doğru çekiliyormuş gibi hissedersiniz. Biraz önce bahsetmiş olduğum durum makrokozmik dolaşımın uygulayıcılarımıza getireceği durumdur. Buna ek olarak bir kişinin makrokozmik dolaşımı açılırsa bu bir çeşit olağanüstü yeteneği de birlikte getirebilir. Bir çeşit olağanüstü yeteneği birlikte getirir. Ne olağanüstü yeteneği? Örneğin uygulama yaparken bizim makrokozmik dolaşımımız dolanımını yaparken zamanla baştan sona makrokozmik dolaşımın tamamı bir enerji akımı meydana getirecektir. Bir enerji akışı. Bu enerji akışı onun enerjisi sürekli olarak da güçlendirilip takviye edildiği için o daha da mükemmel hale geldikçe bir olağanüstü yeteneğe dönüşecektir. Bir şeride benzer olağanüstü bir güç, şeride benzer bir enerji akışı, yani şerit biçiminde bir olağanüstü yetenek meydana getirir. Bu olağanüstü yeteneğin yoğunluğu çok yüksektir, gittikçe de yükselir ve moleküler bileşimi de çok incedir. Yoğunluğu gittikçe artar, o sınırsız bir şekilde genişleyebilir ve küçülebilir. Eğer bu tür bir olağanüstü yetenek vücudun dışına salınabilirse telekinezi gücü olur. Çünkü zaten vücudun içerisinde böyle bir etkiye sahipti. Bildiğiniz gibi dağ okulu uygulamaları arasında insan vücuduna küçük bir evren olarak bakılır. Küçük evren dolaşım sürecindeyken o küçük bir evren olduğu için vücudunuz içinin dışsal evrene büyük oranda benzediğini söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi şimdi güneşe baktığımızda 9 ana gezegenin güneşin etrafında nasıl döndüğüne, gezegenlerin yıldızların etrafında nasıl döndüğüne bakarsak, diğer evrenler, diğer galaksilerde de durumun aynı olduğunu görürüz. Ve dahası Samanyolu galaksisinde dönmektedir. O halde herkes bir düşünsün. Elektronlar atomik çekirdek etrafında dönerken bu dünyanın güneş etrafında dönmesine benzemez mi? Eğer en aşırı mikro ölçekte bakılırsa, eğer o genişlikte bir mikroskop olsaydı, bu kadar büyük bir büyütme oranına sahip bir mikroskop, o elektronun üzerinde, küçük kürenin üzerinde ne olduğuna bir bakın ve atomik çekirdeğin durumunun ne olduğuna, şu anda bu beceriye sahip değiller ve onu gözlemleyemezler. Sakyamuni'nin çok yüksek bir seviyeye ulaştığında iki cümle söylediğini söylemiştim. O kadar geniştir ki dışı yoktur ve o kadar küçüktür ki içi yoktur demiştir. Peki bu ne demek? O kadar geniş ki evrenin bittiği yeri göremiyorum. O kadar küçük ki sıradan insanlar için tadagatalar çok yüksektedirler. Sıradan insanların geçmişte bilmelerine izin verilen budalar sadece tadagatalardı. Daha yükseğini bilmenize izin verilmedi. O evrenin en ucunu göremedi. O kadar küçük ki daha küçüğe gidince o en küçük parçacığın ne olduğunu da göremedi. Maddenin en küçük maddenin orijinal mikroskopik parçacığını göremedi. Yüce aydınlanmış varlığın gözleri inanılmaz güçlüdür. Ne kadar güçlüdür? O 3000 tane büyük dünya teorisinden bahsetti. O Samanyolu galaksisi içerisinde 3000 tane büyük dünya olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bir kum taneciğinde 3000 tane büyük dünya vardır dedi. Bir kum taneciği içerisinde bizim galaksimizde olduğu gibi üzerinde insan ırkına benzer varlıkların bulunduğu 3000 gezegen, fiziksel vücudu olan 3000 gezegen var dedi. O onları 3000 büyük dünya olarak adlandırdı. Bunun ardından bir kum taneciğinin içerisinde 3000 büyük dünya gördüm. Yani bir kum taneciğinde üzerinde bizim galaksimizdeki gibi yaşamların var olduğu, 3000 adet mikroskopik fiziksel gezegenler olduğu anlamına geliyordu. O bu anlama geliyordu. O aynı zamanda elbette ki aşırı mikro ölçekte o bu noktaya kadar gördü. Ama belki de burası son nokta değildi. Çünkü aşağı doğru incelemeye devam edersek bir bakalım. Sakyamuni bir kum tanesinde 3000 büyük dünya olduğunu söyledi. O zaman Sakyamuni'nin bu sözlerine göre o kum taneciğinin içerisindeki 3000 büyük dünyada hala nehirler yok mudur? Orada da hala kum yok mudur? O zaman o kumun içerisinde daha hala 3000 büyük dünya olmayacak mıdır? Peki o kumun içindeki kumda hala 3000 büyük dünya yok mudur? O kumun içerisindeki kumun içerisindeki kumda hala 3000 dünya yok mudur? Eğer bu şekilde aşağı doğru gitmeye devam ederseniz sonunun olmadığını keşfedersiniz. O yüzden Sakyamuni o kadar büyük ki dışı yok, o kadar küçük ki içi yok demiştir. O en mikroskopik orijinal maddeyi görememiştir. Bildiğiniz gibi biz burada din ya da mistisizm ya da soyutlanmış bir Qigong anlayışı hakkında konuşmuyoruz. Bildiğiniz gibi günümüz fizik araştırmalarında fiziksel dünyamızı yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Bugün bilim adamlarımız moleküllerin varlığını keşfettiler. Peki moleküller varsa molekülleri ne meydana getirmiştir? Molekülleri meydana getiren atomlar vardır. Atomları meydana getiren atomik çekirdeklerin, elektronların ve nötronların varlığı bulunmuştur. Daha da aşağı doğru inersek eşit kuarkları keşfeder. Daha da aşağıda nötrinolar bulunur. Daha da inersek ne buluruz? Günümüz modern biliminin gelişimi sadece bu noktaya ulaşabilmiştir. Ama bu maddenin asıl kaynağını, maddenin kaynağı olan maddeyi anlamaktan gerçekten çok uzaktır. Ama biz burada idealist bir şey söylemedik, öyle değil mi? Bir düşünün, biz fiziğin bakış açısından bakarsak, size söyleyebilirim ki, Sakyamuni'nin 3000 büyük dünya konusundaki anlayışıyla hiçbir çelişki yoktur. Sadece şu anda bunu anlayabilecek kadar derin bir anlayışa sahip değiliz. Peki böyle bir şey söylemekle ne kastettim? Bizim insan vücudumuz da aynı zamanda küçük bir evrendir. O zaman sizin küçük evreninizde pek çok yaşayan canlıların ve hayal gücünüzün ötesinde pek çok şeyin var olması mümkündür. Tianmu'ları yani üçüncü gözü açarken, kendi kendilerine Tianmu'larını açarken, geniş bir yoldan dışarı doğru koşuyorlarmış gibi hisseden pek çok insan vardır. Yol kenarlarında nehirler ve dağlar, hatta elektrik direkleri bile var. Aynı zamanda araba kullanan ve ata binen insanlar da var. Onlar hızla ileri doğru koşup şehirlerden geçerler. Pek çok şehrin içerisinden hızla ilerlerler. Bunun çok garip olduğunu düşünürler. Bu bir fantezi miydi, neydi derler. Ama zihinleri hiçbir düşünce üretmedi. Yine de gözlerini kapar kapamaz şöyle oluyordu. Böyle olur, dışarıya doğru koşarlar. Bazı Qigong ustaları, geçmişte oldukça iyi uygulayıcılarıyla karşılaştım. Bizler bir aradayken sıklıkla bu konular hakkında konuşuyoruz. Elbette ki gerçekten yüksek seviyeli insanlar arasında konuşmalar aslında çok ilginçtir. O bir ter gözeneğinde bir şehir olduğunu söylemişti. Bu vücut kılı üzerinde bir şehir vardır. Sadece şehir değil, içinde araçlar ve trenler de yol alıyor. Bu kulağa çok inanılmaz gelebilir. Aslında bu fiziksel dünya anlayışımıza rağmen fiziğimizin bu mikro düzeye henüz ulaşamadığını söylemiştik. O henüz bu düzeye ulaşamamıştır. Ve eğer biz bir şeyi henüz anlayamamışsak ya da bilememişsek aslında bu onun var olmadığı anlamına gelmez diyorum. Neden bunu söylüyorum? Bildiğiniz gibi geçmişte batıl inanç olarak kabul edilen pek çok şey günümüzde gün ışığına çıkarıldı. Bu fiziğin bakış açısından bir sonuca ulaşmaktır. Bu sonuç da yanlış değildir. Peki bu durumda çok aşırı mikro ölçekli durum nedir? Size insanın içerisinde bulunan moleküllerle atomlar arasında çok geniş bir alan olduğunu söylemiştim. Ve moleküllere ve atomlara sadece insan vücudu sahip değildir. Havada, gözlemlenemeyen havada da vardırlar. O halde eğer ona nüfuz edebilseydiniz, ulaşabilseydiniz, eğer varoluş şeklinin düzleminin tamamını görebilseydiniz, o durumda Tianmu'nuz bu boyutun ötesine geçmiş ve diğer boyutların varoluş biçimini görmüş olurdu. Elbette ki biz bu kadar büyük bir alete sahip değiliz ve şu anda bu şeyleri inceleyemiyoruz. Biz insanın yaşam anlayışının, kendisi hakkındaki anlayışının bu şekilde olduğunu söyledik. Bir insana bakın, o bizim şu anda onu algıladığımız gibi değildir. Bir kişiyi inceleyin. Gözlerinizle göremediğinize inanmıyorsunuz. Teorinizin henüz ulaşamadığı şeye inanmıyorsunuz. Ben böyle düşünmüyorum. Göremediğiniz pek çok şey var. Radyo dalgaları, onları göremiyorsunuz, onlara dokunamıyorsunuz. Nasıl bir formda var olduklarını da bilmiyorsunuz. Ama radyoyu açtığınızda onu dinleyebiliyorsunuz. Bu şeyleri nasıl açıklarsınız? Eğer bir şeyi göremez veya ona dokunamazsanız, onun varlığını kabul etmiyorsunuz. Eğer onu bizzat tecrübe etmezseniz, varlığını kabul etmiyorsunuz. İnsan vücuduna mikroskop altında bakarsak, eğer insan vücuduna bakacak kadar geniş ebatta bir mikroskopumuz olsaydı, insanların o şekilde görünmediklerini görürdünüz. Bütün vücut kuma benzer sayısız moleküllerden oluşmuştur. Gevşek ve hareket halindedir. Aynı şey bu masa için de geçerlidir. O aynı zamanda bu kadar pürüzsüz ve katı bir yüzeye de sahip değildir. O sayısız moleküllerden, atomlardan ve atomik çekirdekten oluşur. Bütün bu masa hareket etmektedir. Ama bu bir çift gözünüz basitçe sizin bunu görmenizi engeller. Onu o şekilde görmenize izin vermez. Ama biz şimdi bu aletler ve bilimsel tekniklerle görebilmekteyiz. Öyledir. Biraz önce makrokozmik dolaşımı hakkında konuşuyordum. Yani eğer insan vücudu küçük bir evren gibiyse, o zaman çok yüzeysel bir seviyede kişi bu enerjinin akışını keşfeder. Hareketi sayesinde vücudunuzdaki çiğ yer değiştirebilir. Kalpteki çiğ bele, beldeki çiğ sırta gider. Bu yüzden hareketi sırasında yer değiştirme gibi bir etkiye sahip olabilir. Yüzeysel bir seviyede böyle görünür. Bunu daha derin bir seviyede izlemek isterseniz, sizin pek çok fiziksel yapınıza ait vücutlarınızın içeride yer değiştirdiğini keşfedersiniz. Orada ayrıca yer değiştiren pek çok canlı varlık da olabilir. Yani vücudunuzun içinde böyle bir etkiye sahip olabilir. Eğer o vücudunuzun dışına salınırsa, eğer dışarıya yayılırsa, o bizim fiziksel boyutumuzdaki şeylerin yer değiştirmesine sebep olabilir ki buna telekinezi denir. İşte böyledir. Size hatırlatayım. O sizin düşünceleriniz tarafından üretilmemiştir. Bazı insanlar bunu hiç anlamıyorlar. Onlar ben sadece beynimde bunu düşünüyorum ve telekinezi meydana gelir diyorlar. Nasıl oluyor da beyni bu kadar iyi çalışıyor? O bununla ilgili düşünür düşünmez onun meydana geldiğine inanıyor. Bazı Qigong ustaları olağanüstü yeteneklere sahip olmalarına rağmen onların nasıl meydana geldiğini bilmiyor. Bu olağanüstü yetenek sizin beyninizde değildir. Telekinezi gücü makrokozmik dolaşımı içerisindeki dolaşmakta olan enerji yoluyla meydana gelir. Makrokozmik dolaşımı hakkında konuşurken, kozmik dolaşımın bir başka formu daha vardır ki, bu sıradan insanlar tarafından bilinmez. Makrokozmik dolaşımı, başlı başına Shuriyan uygulaması olduğu için, bu gibi daha yüksek seviyede olan şeyler, Qigong ustaları tarafından bile bilinemez. Neden? Çünkü bazı Qigong ustaları sahtedir. Bütün gün boyunca meditasyonda oturuyorlar. O usta daha önce uygulama yapmıştır ve bir usta tarafından eğitilmiştir. Ama kendisi eğitilmemiştir. Yardımcı ruhu eğitilmiştir. Yardımcı ruh her şeyi çok net anlar. Ama o hiçbir şey bilmemektedir. O hiçbir teoriyi bilmez. Ya da bir parça bilebilir ama detayları bilmez. Bu yüzden onu açık bir şekilde açıklayamaz. Makrokozmik dolaşımın dolanımı saat yönünde veya tersine olabilir. İleri ya da geriye doğru dönmesi fark etmez. Her ikisi de makrokozmik dolaşıma aittir. Bu aynı zamanda meridyen, cennetsel döngü olarak da adlandırılır ve aynı zamanda cennet ve dünyanın hareket biçimi de denir. Meridyen cennetsel döngünün çalışmasına karşılık gelen başka bir tip daha vardır ve o da sınır çizgisi cennetsel döngüsü olarak adlandırılır. Mayu, Zoyten. Geçmişte insanlar asla bunlar hakkında konuşmamıştır. Bütün bunlar sırların sırrı olarak sınıflandırılmıştır. Çok az sayıdaki kişi bu çeşit bir kozmik dolaşım, dolaşım yolunu ve onun dolanım şeklini bilir. Sınır çizgisi cennetsel döngüsü nedir? Çok az sayıda insan bilir onu. Aslında sınır çizgisi cennetsel döngüsü çok basittir. Eğer insanlar kutsal yazıtlarda dağının geliştirmesi konusundaki kitaplarda bu döngü hakkında yazmak isteselerdi, çok şey yazabilirlerdi. Gerçek öğretide tek bir satır yeterliyken taklit binlerce sayfa gerektirir. Başkaları için bu sırların sırrıdır. Dersimizde geçmişte sıradan insanların bilmelerine izin verilmeyen pek çok şeyi anlattık. Bazıları benim cennetsel sırları ortaya döktüğümü söylüyor. Bu cennetsel sırları ortaya dökmek değildir. Biz burada bir amaç için öğretiyoruz. Bu tarihi dönemde bu şey bu şekilde yapılmalı. Biz eğer bir Qigong ustası hiçbir sorumluluk duymadan rastgele şeyler söylerse, o kişisel cennet sırlarını ortaya döküyordur ve o cezalandırılacaktır. Biz burada her şey hakkında uygulayıcılar öğrensin diye uygulama yapabilmenizi sağlamak amacıyla konuştuk. Bizim size anlattığımız şey fa'dır, yasadır. Bu yüzden burada cennetsel sırların ortaya dökülmesi yoktur. Bu insanlara karşı sorumlu olmaktır. Bu yüzden biraz önce başkalarının bunu sırların sırrı olarak ele aldığını söylüyordum. Biz onu burada bir iki cümleyle bilmenizi sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi benim derslerimde çok sıra dışı bir özellik var. Size çok derin sırları en basit bir dille anlatıyorum. Anlamanızı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Size net olmayan ikilemli şeyler anlatmayacağım. Şimdi sınır çizgisi, cennetsel döngüsü, Maoyo, Zotien hakkında konuşalım. Başkaları lafı geveleyip durur. Ben onu bir iki cümlede anlatacağım. Sınır çizgisi cennetsel döngüsüne Bahü'den, kafanın tepesindeki akupunktur noktasından veya Huyin, akış arasındaki akupunktur noktasından başlayabilirsiniz. O yin ve yang taraflarının sınır çizgisi boyunca ilerler. Cennet ve dünyada olduğu gibi ilerlemez. Sınır çizgisi üzerindedir. Meridyene karşılıktır. Bu meridyen döngüsüdür. Sınır çizgisi yatay olarak döner. Yani yin ve yang tarafların sınırları arasında yol alır. Başın tepesinden aşağı iner, kulak boyunca ilerler, kulaktan omuza iner ve aşağı devam eder. Vücudun kenarından devam eder, ayağın tabanından yukarı çıkar. Kalçanın içinden devam eder, kıpış arasından geçer ve tekrar aşağı iner. Ayağın tabanından geçer, vücudun kenarından tekrar yukarı çıkar. Her parmağın arasından dolaşır ve döngüsünü tekrar başın tepesinde sonlandırır. Bu birkaç cümleyle açıkladığımız sınır çizgisi cennetsel döngüsüdür. O işleyiş biçiminde hem saat yönüne hem de tersine dönebilir. Fakat bunu size açıkladık. Gelecekte bu durumun ortaya çıkacağını bilmeniz için size onu anlattık. Fakat siz onu uygulamamalısınız. Eğer bunu uygulamak için zihninizi kullanırsanız siz Falun Gong uygulamıyorsunuz demektir. Eğer siz arındırma uygulamasını yapay bir şekilde yaparsanız bu nasıl olur da fa uygulayıcıyı arındırıyor olabilir? Biz uygulayıcıyı otomatik olarak arındırıyoruz. Siz onu uygularsanız onu hala kendiniz yapmış olmaz mısınız? Biz sizin diğer hareketleri ya da duruşları uygulamanızı istemiyoruz. Size bunu sadece onu bilmeniz için anlattım. Ona yön vermek için hiçbir zihin faaliyetine gerek yoktur. El hareketleri de yapmamalısınız. Size bu mekanizmaları yerleştirdiğim için zaman geldiğinde onlar doğal bir şekilde açılacaktır. Elbette ki onlar açıldığında meditasyonda otururken kafanız hareket edebilir. Çok hafif bir şekilde bir taraftan diğer tarafa sallanabilir. Eğer enerji bu tarafa doğru akıyorsa ve kafanız da o yana doğru gidiyorsa o zaman enerji o tarafa doğru akıyordur. Eğer diğer tarafa doğru sallanıyorsa o zaman o tarafa doğru akıyordur. Kafanız sallanacaktır. Bildiğiniz gibi gerçek kozmik dolaşım açıldığında da siz orada otururken kafanız enerji tarafından ileri doğru itilebilir. Bazı insanlar da geriye doğru gider. Bu döngünün ters tarafa dönerken hızlı hareketinden meydana gelir. Ama kafanızı hareket ettirmeyin, onun hareketini takip etmeyin. Hala egzersizinizin ana noktalarını takip etmelisiniz. Hareketsiz ve gevşek olun. Enerjinin etrafınızda kendiliğinden akmasına izin verin. Şu anda kozmik dolaşım hakkında konuştuk. Peki kozmik dolaşımın amacı nedir? Çok az kişi bunu derinlemesine düşünmüştür ve kimse ona öğretmemiştir. Kozmik dolaşım ne işe yarar? Kozmik dolaşım egzersizini ne kadar iyi yaparsanız yapın ve kanallarınız ne kadar iyi açılmış olursa olsun onun nihai amacı nedir? Size şunu söyleyeyim. Kozmik dolaşımın kendisi amaç değildir. Onun amacı vücudun bütün enerji kanallarının açılmasını sağlamaktır. Başka sistemlerde bu şekilde yapılır. Ama bizimkinde kozmik dolaşım bütün kanalları en baştan itibaren dolaşım yapmaya başlar. Bu yüzden size daha en baştan çok yüksek bir seviyede uygulama yapıyoruz diyorum, öyle değil mi? Peki bir kişi kanalları açtığı zaman bu kişi uygulamanın nihai amacına ulaşmış mıdır? Çok yüksek bir seviyeye ulaşmış mıdır? Size hala bundan çok uzakta olduğunuzu söyleyeyim, bu hiçbir şeydir. Başka sistemlerde bu kişi 3 diyar içerisindeki fa uygulamasında oldukça yüksek bir yere erişmiş olurdu. Ama bizimkinde bu sadece başlangıçtır. En başından itibaren böyledir. Kanalların tamamen açılması da amaç değildir. Açılma devam ettikçe vücuttaki kanallar parlak olmama durumundan parlak bir şekilde ışıma durumuna gireceklerdir. Enerji yavaş yavaş dönüşecek ve sonunda kanallar genişleyecektir. Bazı insanlar bir Qigong uygulayıcısının kanallarının gerçekten geniş olduğunu görür ve ona "Vay, uygulamanı gerçekten iyi yapıyorsun" der. Peki bu kanallar ne kadar genişlemelidir? Aslında kanalları çalıştırmanın amacı, onları açmanın amacı, kozmik ulaşımın amacı kanalları açmak içindir. Ama asıl kanalları açmak amaç değildir ve genişletmek de amaç değildir. Nihai olarak kanallar genişledikçe bütün kanallar aynı zamanda genişlemektedir. Genişler ve genişler. Yüzden fazla kanal, 10.000'den fazla kanal genişlemeye devam eder. En sonunda bütün kanallar tek bir kanala dönüşür ve siz hiçbir kanalın ve akupunktur noktasının kalmadığı duruma ulaşırsınız. Sadece o zaman siz kanalların açılmasının nihai amacına ulaşırsınız. Bir kişinin uygulaması bu noktaya ulaştığında vücudun her yeri kanallar ve akupunktur noktalarıdır. Ya da tam tersi, geride hiçbir kanal ve akupunktur noktası kalmamıştır. Bütün vücut baştan sona açılmıştır. Bu bir kişinin ulaşması gereken nihai aşamadır. Bu aşamaya ulaştıktan sonra elbette ki bu kişi hastalanmaz. Diyelim ki hastalandı. Akupunktur yapmak isteseniz bile bu kişinin akupunktur noktaları yoktur. Bu bizim Çin Kung Fu filmlerinde gördüklerimize hiç benzemez. Bir kişinin altın çan kalkanı veya demir gömleği uygulayıp geriye bir çi geçidi bıraktığı için savunması kırılana kadar burada bir çi geçidi bile yoktur. Bütün vücut baştan sona açılmıştır. Bu üçlü diyar içerisindeki fa uygulamasında insan vücudu üzerinde yapılan uygulamada erişilebilecek gerçek nihai aşamadır. Bu aşamaya gerçekten ulaşan kişi üçlü diyar içerisindeki fa uygulamasının en son aşamasına erişmiştir. Yani bu kişi üçlü diyar içerisindeki fa'nın zirvesine ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi uygulama yapmaya devam ederse üçlü diyar içerisindeki fa'nın ötesine geçecek ve bir süre sonra üçlü diyar ötesindeki fa uygulamasına girecektir. Ama aralarında bir geçiş seviyesi vardır. Gerçekten de üçlü diyar içerisindeki fa'nın son seviyesidir. Ama aynı zamanda üçlü diyar içerisindeki fa uygulamasına da artık ait değildir. Çünkü bir çeşit geçiş evresidir. Tüm vücut saf beyaz vücut durumuna girmiştir. Saf beyaz vücut, süt beyazı vücut değildir. Süt beyazı vücut kişi çiğ seviyesinden uygulamasına başladığında ve gong uygulamasına yaklaştığındaki haldir. Yüksek bir derecede arındırıldıklarında saf bir fiziksel beden tıpkı yeni doğmuş bir bebek gibidir. Halbuki saf beyaz vücut insan vücudunun yüksek enerji maddesiyle tamamıyla yer değiştirdiğindeki halidir. Vücuttaki tüm hücreler gong ile dolmuştur. Böylece bu kişi üçlü diyar içerisindeki fa uygulamasının en yüksek seviyesine varmıştır. O saf beyaz beden durumuna girmiştir. Tianmei ile bakıldığında bu kişinin vücudu şeffaftır. Bilirsiniz kişi üçlü diyar içerisindeki fa uygulamasının en yüksek seviyesine ulaştığında vücudunda gelişen gongun çok kompleks olduğunu, tüm boyutlardaki vücutların olağanüstü güçler ve gong geliştirdiğini görürsünüz. Bayağı korkutucudur. Bu durum gerçekten ürkütücüdür. Vücudun her tarafında gözler vardır. Uysal alanın içinde her yerde gözler vardır. En küçük parçacıklar bile gongdur. Bu da bedeninin görüntüsündedir. Neyse bu bayağı yoğundur. Tüm bu çeşitli durumlar biraz ürkütücüdür. Fakat sıradan bir insan bunu göremez. Ona sıradan bir insan gibi görünürsünüz. Kişi bu bahsettiğim saf temiz vücut konumuna aniden girdiğinde aslında o renksiz vücut saf beyaz vücut konumuna girmiştir. Vücut aniden şeffaflaşır. Uygulamasında geliştirdiği tüm süper normal güçleri çok derin bir boyuta gönderilir. Artık kullanılamazlar. Hiçbir işe yaramazlar ve terk edilirler. Tamamıyla terk edilirler. Bir şeyi tekrar hatırlatayım sizlere. Birçok insan süper normal güçler arayışı içindedir. Hangi süper normal güçleri arıyorlar? Üç diyar içindeki fa uygulamasının son evresinde insan vücudunda geliştirilmiş olan tüm süper normal güçler terk edilmelidir. Onların hiçbir önemi yoktur. Ondan sonra uygulamasına devam ettikçe kişi bu saf temiz vücut konumundan çıkar ve arhat veya lohan fa seviyesine girer. Bu da bedeninin geliştirilmesi ve üç diyar dışındaki fa uygulaması olarak da adlandırılır. Çünkü tüm vücudun yüksek enerji maddesiyle yer değiştirdiği o anda kişi meyve konumu, Gobe konumuna ulaşacaktır. O üç diyarı aşmıştır artık. Arhat vücudu. Bir arhat. Eskiden Hinayana Küçük Vasta Budizm'de arhat konumu edinmek kişinin meyve konumunu edindiği anlamına gelirdi. Fakat bir uygulayıcı için bu kadarla sınırlı değildir. Bazıları tamamlanmaya, yani Yuanmen, arhat seviyesinde ulaşırken bazıları Bodhisattva, bazıları Buda, hatta bazıları da daha da yüksek bir seviyeye ulaşırlar. Yani bu seviyeye kadar yükselseniz bile illaki gongunuz açılacak ve aydınlanacaksınız diye bir şey olmayabilir. Daha yükseğe gidebilenler uygulamalarına kilitli bir şekilde devam edecekler. Kısmen kilitli. Onlar geri kilitli olarak uygulamalarında yükselmeye devam ederler. Üçüncü gözleri görebilir ve muhtemelen başka süpernormal güçleri de vardır. Fakat kilitlerinizin hepsi açılamaz. Uygulamanızda yükselmeye bu şekilde devam etmelisiniz. O noktada yeni geliştirilmiş süpernormal güçler, yani saf vücuttan geliştirilenler, elmas misali hiç bozulmayan vücuttan, o süpernormal güçler bu defanın kutsal güçleri olarak adlandırılır. Onlar gelecekte kullanılacak şeylerdir. Onlar tüm boyutlardaki şeyleri kontrol edebilirler. Şu anda kozmik dolaşım hakkında konuşmuş olduk. Burada bitirelim. Başka bir konuya daha değinelim. Üçlü diyar içerisindeki fa uygulamasında en yüksek noktaya ulaştığımızda vücudumuz neden şeffaf vücut, yani saf beyaz vücut konumuna girer? Ayrıca o kristal beyaz vücut olarak da adlandırılır. Saydamdır. Uygulamada vücutta değişik renkler belirir. Tianlu seviyesi yüksekse ve nispeten istikrarlı olanlar bunu gözlemleyebilirler. Shulian'a başladığınızda gong uygulama enerjisi gelişmeye başlar başlamaz ortaya çıkan ilk gong kırmızıdır. Koyu kırmızı da denebilir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, mor, renkli, renksiz, 9 renktir. Ondan sonra en son renge ulaşınca üç diğer içindeki fa uygulamasının ötesine geçmiş olursunuz. Bu demektir ki kişilerin seviyeleri renklerden anlaşılabilir. Üçlü diyarın ötesindeki fa uygulamasında renkler nasıldır? Yine kırmızıdan başlayıp turuncu, sarı, yeşil, çivit mavisi, mavi, mor diye gider yükseldikçe. Fakat o kırmızı ve sarı, üçlü diyar içindeki fa uygulamasındaki sarı ve kırmızıdan tamamen farklıdır. Onlar sıradan insanların renkleri gibidir ama yüksek seviyelere ulaştığınızda renkler şeffaftır. Harikulade güzellerdir. Kırmızıdır ama saydamdır. Seviye yükseldikçe renkler bir o kadar şeffaf, enfes ve yoğundur. Renkler çok daha güzelleşir. Yani kişinin seviyesi birçok yönden görülebilir. Hala vakit var ve konuşmamız gereken bir konu da var. Çok çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Şöyle ki, uygulamayı yapan gongu elde eder. Birkaç gündür sürekli olarak size uygulamanızı bilerek ve farkında olarak yapmalısınız diyorum. Kendinizi geliştirmeli, farkında olmalısınız. Bilinciniz yerinde değilse sizi kurtaramayız. Bu yüzden akıl hastalarını kabul etmedik. Kafası karışık insanları istemeyiz. Uygulama yapamazlar. Ve biz burada hastalık iyileştirmiyoruz. Ben insanları yüksek seviyelere yükseltmek amacıyla gongu öğretmek için geldim. Amaçları benimkinden farklı olanlar varsa gidip başkasını bulsunlar. Çünkü merhametten dolayı insanları iyileştirmenin neresi kötü diyor bazıları. Bir de ben merhametli biriyim ve insanların hastalıklarını iyileştiririm. Ne var ki? Her neyse, size bu prensibi açıkça söyledim. Ne gerçek ne doğru. Yüksek seviyelerin prensiplerine göre davranmalısınız. Sıradan insanların prensipleri olmaz, öyle değil mi? Gong uygulamanızda sizlere karşı sorumluyuz. Vücudunuzu o hastalıklarla mahvetmenize, hastalıkları iyileştirmenize izin veremeyiz. Prensip budur. Bazıları da, bu da insanları kurtarmak değil midir der. Bu insanları kurtarmak değildir diyorum. Kurtarmakla alakası yoktur. Bu da okulu kişiyi kurtarmanın, onu bu insan dünyasının acılarından daha yükseğe çıkarmayı öğretir. Bu acılar denizinden kurtarmayı, insanların kurtuluşunun gerçek anlamı budur. Nerede hastalık iyileştirmenin insanları kurtarmak olduğu söyleniyor? Bu küçük dünya yollarının söyledikleri dünyaya ve insanlara yardım etmek, değil mi? Biz ana bilincinizin yerinde olmasını isteriz. Siz kendiniz anlamalısınız. Kafası karışık olan birisi için yapabileceğimiz bir şey yok. Bazıları başkaları tarafından kontrol edilirler, ne söylediklerini bilmez, saçma sapan konuşurlar. Bu çeşit, hepiniz gelecekteki uygulamanızda buna dikkat etmelisiniz. Kendi bilinciniz net değilse bu asla olmaz. Gong'u kim uygularsa o gong edilir meselesi çok önemlidir. Bu konudan bahsederken önceden belirteyim. Ferhat'ı bu meseleyi ifşa ettiğinde bütün sistem ve okulları, geçmiştekileri yani, bu çok derin tarihi kökenleri içerir. İçerdiği kapsam ve alan inanılmaz büyüktür. Gerçekten de öyle. Antik dönemlerden bugünümüze kadar tüm uygulama yolları, gördüğüm kadarıyla, %90'ı, %98'i, %99'u mutlaklaştırırsan bazıları duymak istemez. Size söylüyorum, uygulama yollarının büyük bir bölümü kişinin yardımcı bilincini, Fu Yeşi'yi geliştirdi. Onlar ana bilinçle, Zu Yeşi'yle ilgilenmediler. Orada oturuyor meditasyon yapıyorsunuz. Ama size söylüyorum, ne geliştirdiğinizi siz bile bilmiyorsunuz. Uygulamayı kim yapıyor? Kim Gong elde ediyor? Birisi elde ediyor ama sizin haberiniz yok. O biliyor, o anlıyor. Ana bilincin dışında bir kişi yardımcı bilince de sahiptir demiştim size. Yardımcı bilinç, sıradan insanların yanılgıları arasında kaybolmadığı için aslında o da kendi boyutunda yanılgıdadır. Evrenin daha yüksek seviyelerinde olanları göremez. Sadece içinde bulunduğu boyuttaki düşük seviyeli şeyleri görebilir ve bu nedenden dolayı uygulama yapabilir. Aynı zamanda o sizin vücudunuzdadır, sizinle aynı acıları çeker. Böylece onu kurtarırlar, sizi değil. Sizinle tek bir varlık olmasına, aynı isimde olmasına rağmen gerçekten o siz değilsinizdir. Fakat bu dünyada bilerek ve bilinçli olarak bir şeyler yapan sizsiniz. Söyleyin bakalım, uygulamayı yapıyorsunuz ama gong size verilmiyor. Bu yaşamınızda size haksızlık olmuyor mu? Fakat bu sırların sırrıydı, üstü kapalı, nihai bir sırdı. Geçmişte kimse bunu söylemeye cesaret edemedi. Bilmelerine rağmen cesaret edip söyleyemediler. Bugün bunu açıkladık. Bir düşünün, gerçekten de böyle değil miydi? Dağ okulu, bu okulun kitapları ve birçok dağa ait sistemler size bilen ruh ölecek, yardımcı ruh yaşayacak derler. Bu ne demek? Bilen ruh sizsiniz. Düşünceleriniz doğrultusunda bilerek ve bilinçli olarak yaptığınız sizin kendiniz, o değil mi? Onlar ona bilen ruh, biz ise ana ruh deriz. Onların ana ruh dedikleri aslında yardımcı ruhtu. Bu yüzden bilen ruh ölür ve ana ruh yaşar derler. Bilen ruh ölseydi siz gerçekten ölmüş olurdunuz ve vücudunuzu kontrol eden yardımcı ruh olurdu. Fakat aynı zamanda o ölemez. Ölseydi bu öldürmek olmaz mıydı? Sadece böyle söylerler. Bilen ruh ölecek. Yani mümkün olduğunca bilen ruhun hiçbir etkisinin olmasını sağlamak, hiçbir etkisi olmasın diye ona ölü muamelesi yapmak. Dün size daha okulundakilerin sarhoş oluncaya, bilinçlerini kaybedinceye kadar içtiklerini söylemiştim. Ve sonra da uyurlar. Bazı kişiler ölümsüzlerin yıllarca bu şekilde uyumalarına imrenirler ve bunun harika bir yetenek olduğunu düşünürler. Fakat bu kişi orada uyurken bir başkası uyumadı. Uygulamayı o yaptı. Keşişler de dahil olmak üzere bazı kişiler meditasyona başlayınca aslında bu sırların sırrıdır ve kimse bu konuda konuşmadı. Keşişlerin tam anlamıyla konsantrasyona girmesi gerekmiyor muydu? Her şeyin farkındalığını kaybedene kadar. Ama birisi farkında. Bodhidharma yüzü duvara dönük 9 sene hareketsiz bir şekilde oturdu. Duvara dönük oturan konsantrasyondan yıllarca çıkmayan keşişler var. Uykudaymışlar gibi hiçbir şeyin farkında değiller. Hiçbir şeyin farkında değiller. Bir uygulayıcı olarak Tianmu ile görebiliyorsanız, uzağa görme yeteneğiniz varsa, bu süper normal yeteneğe sahipseniz şunu görebilirsiniz. Meditasyona oturduğunuz anda vücudunuzdan size benzer birinin çıkıp gittiğini hisseder ya da görürsünüz. Belki size benzer, belki de benzemez. Erkek veya kadın olabilir. Çıkar gider. Onu görme gücünüzü de takip edersiniz. Kısa bir süre sonra ustanın onu bir yere götürdüğünü ve ona uygulamayı öğrettiğini görürsünüz. Bu kişinin kafası karışır. Bu sırdı, sırların sırrıydı, konuşulması yasaktı. Bu kişi hangisinin kendisi olduğunu bilmeden orada oturuyor. Düşünür, o usta ruhumu aldı götürdü ve bana uygulamayı öğretiyor. Aslında doğru ama o kendisi değil, bir başkası. Kendisi hiçbir şey elde etmiyor. 100 yıl sonra herkes kendi yoluna. Çünkü acıları çekip uygulamayı yapan diğer kişiydi. Özellikle modern yaşamda bu konu daha da bariz bir hale geldi. Şöyle ki, insanoğlu kurtarılması en zor olan, en imkansız olandır. Onu kurtaramazlar fakat yine de kurtarmak isterler. Ayrıca insanları kurtarma zorunlulukları da vardır. Ve bu yetenekleri de böylece yardımcı ruhu kurtarırlar. Her neyse, ikisi de aynı şey. Hangisini daha kolay kurtarabilirsem onu kurtarırım. Sizin bilen ruhunuzu, yani sizin kendinizi kurtarmak o kadar zor ki, sizden takıntılarınızdan vazgeçmeniz isteniyor. Vazgeçebiliyor musunuz? Dün Ren, hoşgörü hakkında konuştum. Sonra bazı kişiler gelip benden fayı biraz değiştirmemi istediler. Bir örnek veriyorum bu konuda. Kendi kişisel çıkarlarınız söz konusu olduğunda, ün ve çıkarlarınız için savaşmaktan alıkoyabiliyor musunuz kendinizi? Rekabet etmeden geride durabiliyor musunuz? Yolda yürürken birisi sizi kızdırırsa veya arkadaşlarınızı, akrabalarınızın önünde sizi rezil ederse, hiç istemediğiniz birilerinin önünde sakinliğinizi koruyabilecek misiniz? Bunu yapmak çok zordur. Fakat bu şeyler, bu sıradan insanların meseleleri, göz açıp kapayana kadar geçer. Buraya gelen herkes için burası bir otelde kalmak gibidir. Bu otelde kalırsınız, sonra sabah vakti herkes gitmek zorundadır. Hiçbir şeye takıntı yapmayın. Ama o bunu düşünmez ne de buna inanır. Bu yaşamın sonu geldiğinde insanların meselelerinin hepsi boş. Kaç bin dolarınız olursa olsun beraber götürebilir misiniz? Boş ellerle gelip boş ellerle gidersiniz. Hiçbir şeye sahip olamazsınız. Şakayla karışık hep söylerim. Gelecek yaşamınızda oğlunuzun evine gittiniz diyelim. Onu tanıyabilecek misiniz? Evlerini temizleseniz bile size daha fazla para vermeyebilir. Böylece bir örnek verdim. Sıradan insanların bu tür şeyleri olan takıntılarının anlamı nedir? Bu uygulayıcılara söylenilebilecek bir şey. Sıradan insanlara değil. Duygusallık yani Ching sıradan insanlar arasında olmak zorundadır. Onlarda Ching yani duygular olmalıdır. Duygulardan vazgeçilirse bu hala insan toplumu olabilir mi demiş. Doğru. Duygulardan vazgeçilirse bu insan toplumu olamazdı. Kimse size duygulardan vazgeçmelisiniz, bir insan olmamalısınız demiyor. Tabii ki olabilirsiniz, nasıl isterseniz. Biz burada Shaolin uygulayıcıları, gerçek uygulayıcılarla konuşuyoruz. Yapabilirseniz bu uygulamadır. Yapamazsanız nasıl uygulama olabilir? Sıradan bir insan değil misiniz o zaman? Bu yüzden Lu Dongbin bir insanı kurtaracağıma bir hayvanı kurtardım demişti. Demek istediği insanları kurtarmak çok çok zor. Bazısıyla ön yargılılar. Bunları söylememize rağmen bazıları bu kapıdan adımlarını dışarı atınca ne isterlerse onu yapacaklar. Bu böyledir. Çağlardan beri kurtuluşu bu yolla sağlıyorlardı. Sadece ana ruh çok özel olduğunda onu kurtarıyorlardı. Yoksa genellikle de hepsi yardımcı ruhu kurtarıyordu. Anlayacağınız yaşamı bittikten sonra bir kişi gidiyor diğeri kalıyordu. Her neyse bu gerçekten de böyle. Peki bugün neden bunu açıkladık? Çünkü bizim sistemimiz sizin ana ruhunuzun gongu edinmesine izin verir. Kişinin ana bilincini geliştirir. Bizimki insanın ana bilincini geliştirdiği için bu konuda konuşmasak olmazdı. Fakat bunu açıklamak muazzam bir tarihsel alanı derin tarihi kökenleri içeriyor ve etkileri çok çok kapsamlı. Bugün bunu açıklamış olduk. Bunu açıklamış olmamıza rağmen diyorum ki bu sistemin en güzel tarafı sizin kendinizin gerçek anlamda gong edinmesini sağlamasıdır. Fakat size söyleyeyim, alkışlıyorsunuz, hemen o kadar mutlu olmayın. Zor olan tarafı da var diyorum. Çünkü siz kendiniz bilerek ve bilinçli olarak göre göre acı çekmeli ve kalbiniz hiçbir şekilde etkilenmemelidir. Başkaları gibi davranmamalı ve yükselmeye devam etmelisiniz. En zor olan budur. Fakat sadece en zor olan sizin en iyi şeyleri elde etmenize olanak sağlar. Ve burası en uygundur bu sistem. Neden en uygun sistem diyoruz? Muhteşem bir ilkeyi herkese açıkladık. Bu sizi maddesel anlamda hiçbir şey kaybetmeye zorlamaz. Yapmanıza izin verir, işinizi yaparsınız veya profesyonel uygulayıcı olabilirsiniz. Uygulamanızı amatör olarak yapmanızda da sorun olmaz. Sıradan bir insanla aynı olabilirsiniz ve bu en uygun şartlarda devam edebilirsiniz. Bundan daha uygunu olamaz. Fakat bu komplike ortamda dışarıdan bakılınca sıradan bir insanla aynısınızdır. Fakat kalbinizde durmaksızın yükseliyorsunuz. Çok zordur. Eskiden manastırlarda şöyle söylerlerdi. Hindistan'dan gelen Sakyamuni, en Bodhidharma ve bazı muhteşem keşişler hep... Doğu toprakları, Çin bölgesi muhteşem erdemli insanların yatağıdır. Durun hemen alkışlamayın, onu demek istemediler. Ne demek istediler? Birçok kişi şöyle düşünür. Biz Çinliler muhteşemiz. Çinliler çok yüksek seviyelere kendilerini geliştirebilirler. Size söylüyorum, onlar bunu demek istemediler. Aşağı bir seviyede insanlar, o yüksek seviyelerdeki aydınlanmış varlıkların veya yüksek seviyeli kişilerin içinde bulundukları zihinsel durumu, onların sözlerinin gerçek anlamını anlamaları zordur demiştim. Düşünün, derler ki uygulamada çok erdemli kişiler çıkar o bölgeden. Muhteşem ustalar gelişir orada. Bunun anlamı ne? Sadece en komplike ortamda ve çok komplike insanlar arasında en iyi insanlar gelişebilir, öyle değil mi? Herkes çok iyiyse, şiddetli tartışmalar yoksa uygulamalarında gelişemezler. Dinler neden cennette uygulama yapmak zordur derler. Orada hiç problem yoktur. Sen beni gördüğüne sevinirsin, ben seni gördüğüme sevinirim. Herkes harika bir rahatlık içerisinde. Dayanılması gereken hiçbir acı yok. Uygulamada gelişmek için nereye gideceksiniz orada? Yükselmek için nereye gideceksiniz? Prensip bu değil mi? Söylenenlerin asıl anlamı budur. Biz bu sistemde kendinizi geliştirirken bilerek ve bilinçli olarak Şinşinginizi yükseltmenizi istiyoruz. En önemlisi olarak şinşingin yükseltilmesi. İkinci olarak da gong egzersizleridir. Egzersizler vücudunuzu dönüştürmek içindir ve sihirli şeyler geliştirmek için. Bir başka deyişle gongu yükseltmek için yapılır. Sadece kalbinizi ve şinşinginizi geliştirirseniz ama egzersizleri yapmazsanız siz o zaman sadece iyi insanlar arasındaki iyi bir insansınız. The beyaz madde biriktiriyorsunuz. Eğer sadece egzersizleri yaparsanız gong yükselmez. O halde fa'ya önem vermelisiniz uygulamanızda. Bundan bahsederken size bir şeyden daha bahsedeceğim. Biliyorsunuz 2-3 aydır neredeyse 4 aydır pek ortaya çıkmadım. Bazı işlerim vardı ve seminerler vermedim o dönemde. Özellikle değişik bölgelerdeki aktivitelerin nasıl gittiğine, ben yokken öğrencilerin bu test karşısında nasıl davranacaklarını görmek istedim. Gelecekte burada olmayacağım. Hiç kimse beni görmeyecek. Bu yüzden neler olduğunu özellikle seyrettim. Çeşitli durumlar gördüm. Fakat genelde yine de oldukça iyiydi. Changchun bölgesinde öğrenciler, ilk önceleri asistanlar birçok soruyu cevaplayamadılar. Ve aynı zamanda öğrenciler de onlara soru sormak istediler. Bu yüzden sorularını sormak için beni bekliyorlardı. Ondan sonra öğrenciler ve asistan merkezleri şunu keşfetti. Neden dikkatlice kitabı okumuyoruz? Her şey orada yazılı değil mi? Ve bazı öğrenciler herkesi bir araya getirdi ve okumaya başladılar. Ondan sonra Changchun asistan merkezi insanları organize etti. Birlikte fa çalışmaya başladılar. Ve okumaya başladıktan, tekrar okuduktan sonra kafalarındaki sorulara cevapladılar. Soracak hiçbir şey kalmadı. Bu tecrübe onlara şu sonuca vardırdı. Bu kadar uğraşıyorduk ama bakın şifumuzun öğrettiği fa'nın tamamı kitapta. Bilmek istediğimiz her şey orada. Ders kayıtlarını da dinlediler ve fa çalıştılar. Yani kitabın son baskısını ve şunu keşfettiler. Fa çalışmak müthiş bir ilerleme sağlıyor. En sonunda sadece fa çalışmak yeterli değil diye düşündüler. Bu kadar güzel bir şey. Neden onu ezberlemiyoruz? Böylece kitabı ezberlemeye başladılar. Başlangıçta öyle bir şey oldu ki egzersizleri yaptıktan sonra kitabı okumaya başladılar. Egzersizden sonra eğer işe gitmek için erken ayrılırsanız sorun yok. Siz gidin. Fakat geri herkes oturup kitabı okumaya başladı. Siz bir paragraf, diğer bir kişi bir paragraf okur. Sonra birlikte tartışırlar. Çok çabuk geliştiler. En sonunda bu neye vardı? Bir başka egzersiz alınır. Siz böyle yapıyorsunuz. Biz kitabı ezberlemeye başlayacağız dediler. Onların egzersiz alanında kitabı ezberlemeye başladılar. Kitabın ezberlenmesi tüm Changchun bölgesini motive etti. Kitabı ezberlemeye başladılar. Şimdi kitabı okuduklarında kitabı getirmek zorunda değiller artık. Egzersizden sonra birlikte oturup kitabı fa'yı çalışmaya başlıyorlar. Bir öğrenci ezberinden bir parça okuyor, sonra öbürü başka bir parça. Eğer biri bir hata yaparsa herkes biliyor. Çünkü herkes kitabı ezberledi. Bazıları tersten ezbere okumaya başladı. Böylece fa çalışmak yoruk noktasına vardı. Sormak istedikleri tüm sorular yok oldu. Hepsi cevaplandı. Çalışmak istemiyorsanız o başka. İyi haberlerimiz var. Kitabımız Zuan Falun çıkmak üzere. Yani tüm derslerimin tamamı birkaç seminerimdeki basılan bilgilerin bir bileşimi. En eksiksizi denilebilir. Her şey orada. O kitabı okurken cevaplayamadığınız ne varsa, anlayamadığınız ne varsa onları kitapta arayın. Garanti hepsini bulabileceksiniz. Hepsi cevaplanacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkes 5 dakika ara versin. Sonra dün öğrendiğimiz egzersizleri tekrarlayacağız.